hareket öyle topraklarda başladı ki, işte gideceksin orada Hazreti Muhammed'i hatırlayacaksın, İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayacaksın, Ebu Bekirleri, Ömerleri hatırlayacaksın. Bunlar tek başınaydılar. Bunlar zamanla bir ümmet haline geldiler. Böyle bir şuur içerisinde dolacaksın, dolacaksın ve sonra vatanına döneceksin. Ben bir hiçim diyecek, okyanusta bir damlayım sadece, milyonların arasına karışacak, ezilecek, yerine göre izdihamda kalacak, yerine göre terliği ayağından çıkacak, terliksiz yürüyecek. İşte o zaman benlikten kurtulacak. Orada zengin yok, fakir yok. Orada başbakan yok, hizmetçi yok. Orada amir yok, memur yok. Orada herkes eşit. Böyle bir eşitliği İslam'dan başka kim sağlayabilir? Böyle bir kardeşliği İslam'dan başka kim sağlayabilmiştir? Siz Kabe'nin etrafında döner gibi daima Allah Azze ve Celle'nin etrafında döneceksiniz. Bütün hedefiniz Allah olacak. Bütün gayretiniz Allah için olacak. Aşkınız Allah için olacak. Allah'ı seveceksiniz. Hakikatte Allah'tan başkaları sevilmeye layık değil. Bir insan Allah'a ortak koştuktan sonra Kabe'de tavaf etse ne ifade eder? Allah'a ortak koştuktan sonra, Allah'ın düşmanlarını destekledikten sonra şeytanı taşlasa ne ifade eder? Senin memleketinin büyük şeytanı hangisiyse sen karar ver. Senin memleketinin büyük şeytanı hangisiyse onu destekliyorsan eğer, orta şeytanı destekliyorsan eğer, hacda şeytan taşlasan ne ifade eder? Allah'a söz veriyorsun. Hacer-ül Esved'i selamlamak suretiyle, Rabbim diyorsun, artık bundan böyle bir avunlarla mücadele edeceğim. Karunlarla mücadele edeceğim. Rabbim, İbrahim Aleyhisselam'ın elini öpüyorum. Onun davasını omuzluyorum. Ey Rabbim, artık bundan böyle söz veriyorum. Ben denizde bir damla olacağım, fert olarak kalmayacağım. Ümmet olacağım, ümmet anlayışına sahip olacağım.
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak düzenlediğimiz Haccın mesajını anlamak konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Davetimizi duyarak Elazığ'dan, Gaziantep'ten, Ankara'dan, Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan, İmamoğlu'ndan, Karahisalı'dan, Dört Yol'dan, Kadirli'den, Erdemli'den ve diğer çevre il ve ilçelerden programımıza teşrif eden, bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerimize ve siz değerli halkımıza teşekkür ediyor ve bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Kıymetli misafirler, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak ibadetlerin gayesini anlayıp Rabbimize daha da yakınlaşmak amacıyla yeni bir konferanslar zinciriyle sizlerin karşısındayız. İşte bu zincirin ilk halkası olan Haccın mesajını anlamak konulu konferans ve etkinlik programıyla buluşmamızı sağlayan Rabbimize hamd ediyor. Birlikte olmanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Kıymetli misafirler, değerli halkımız, Müslümanların ümmet şuuruna vardıklarının en belirgin ifadesi olan Haccın mesajını hakkıyla anlamak, atamız İbrahim Aleyhisselam'ın izinden gitmek, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yeniden doğmak ve hayatımıza tevhidi hakim kılmak için davanın merkezine gitmek, gücü yeten her Müslüman için bir görevdir. Hazreti Peygamber'in verdiği mücadeleyi, onun sabrını, cesaretini ve fedakarlığını anlayıp hayatımıza kılavuz edinmek ve evrensel İslam kardeşliğinin canlandığı haccın mesajını anlamak için buradayız. Şimdi programımızı Rabbimizin yüce kelamıyla açmak üzere Necati Demirtaş kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
Ve inşallah
yine güzel bir şeyler söyleyeyim. Buyurun.
İslam medeniyetinin doğduğu topraklar yeni bir hak coşkusuna hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından Rablerinin çağrısına icabet etmek için yola çıktı müminler. yoluna gücü yeten herkesin o beyti, Kabe'yi hac etmesi, insanlar üzerinde Allah'ın hakkıdır. Ayetinin emrine uyarak misafir olacaklar alemlerin Rabbine. İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan hac, ümmetin zayıflamış damarlarına taze kan pompalamak için ziyaretçilerini beklerken, Müslümanlara daha nicedir unuttukları haccın mesajını hatırlatmak için sabırsızlanıyor gibi. Hac, özel bir metotla, özel bir mekanda, özel zamanda, özlemin dünyadaki vuslatıdır. Hac, Allah'la buluşmanın, Allah'la dirilmenin ve arınmanın adı. Yüce Rabbin dostu İbrahim'e haccı insanlar arasında ilan et emrinden beri mübarektir. İmanın merkezidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam Allah'ın emriyle Kabe'yi inşa etmişler. Ardından kendisinden sonra gelecek tevhid ehline miras bırakmışlardı. Ne var ki şirke bulaşıp emaneti koruyamayanlar Allah'ın evini putlarla kirletmişti. Kabe'nin yüzü İslam'ın son peygamberinin gelişiyle gülecekti. Ve o geldi. ...571 yılında... Evrehe ile ordusunun yenilgiye uğradığı tarihte Mekke'yi aydınlatmıştı. Doğumu ile Kabe özlemine kavuşmuş ve putlar da temizlenmişti. Hac, Müslümanlara ümmet olduklarının muhteşem ispatıdır. Oradan tüm dünyaya ilan edilir. Müslümanların kardeş oldukları, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun önemsenmeden yan yana omuz omuza Kabe'yi tavaflarıyla birlik mesajı verilir. Alemlerin Rabbinin evinde her yıl hac ile yeniden diriliş yaşar ümmet. Tüm günah ve suçlarımıza, tüm zayıflıklarımıza rağmen İslam düşmanlarına ayaktayız diye haykırırlar. Topluca biz bir ölür bin diriliriz resminin canlı canlı gösterilmesi için lebbeyk çığlıkları atarlar. Büyük bir orduyu andırırcasına emrindeyim Allah'ım sloganı atan Müslümanlar yaptıkları coşkulu ümmet gösterisiyle disiplini, itaati, fedakarlığı ve kardeşlik ruhunu gösterirler. Anlayamayanlara Safa ile Merve arasında telaşla say yapan hacılar adeta davanın İsmailleri ölmesin diye endişe yaşarlar. Mina'da şeytan taşlanırken büyük şeytanla beraber tüm zalimleri de evlerine döndüklerinde tüm şeytanları da taşıyacaklarına söz verir ümmeti Muhammed. O sözler tutulduğunda vakti gelmiştir artık fecrin. Vakti gelmiştir baharın. Nihayet Arafat'ta kulluk gösterisi zirveye ulaşır. Allah'a duyulan muhabbetin ateşini dindirebilmek için ibadetler sığınak olur. Kesilen her kurban sahibi için Allah'a verilen söz olur, adak olur. İsmailler kurbandır Allah'a. Gözyaşları artık helaldir kutsal topraklarda. Ağıtlar dualara karışır. Ben de geldim Allah'ım. Muhammed ümmetinin bir ferdi olarak yolunda İbrahim olmaya, onu olamazsam İsmail olmaya, onu olamazsam Hacer olmaya, onu da olamazsam Allah yolunda itaatkar bir kul. Umutla beklenen bir neslin ayak sesleri duyulur şimdi. Kur'an ve sünnetin gösterdiği metodu takip eden, Allah'ın hakimiyetini tek hedef edinen, Rableri uğrunda tüm sevdiklerinden vazgeçmeye azimli bir nesil. Yeryüzünde Allah'ın sözü geçsin diye, İslam'ın huzur dolu mesajı tüm evlere girsin diye, dünyayı tavaf eden çilekeş öncüler insanlığa şunları ilan ediyor. İstikbal İslam'ındır. İstikbal sadıklarındır.
Evet, şimdi huzurlarınızda Furkan İlahi ve Marş ekibi var. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Resulü'z müştüsü, o öncü nesil, geliyor müminler, haberdar olsun. Allah'ın hükmünü yeniden hakim, kılacak dünyaya müjdeler olsun. Hakta sebat eden, tavizden uzak, bir nesil geliyor mübarek olsun. Bu neslin eliyle beklenen şafak, doğacak dünyaya müjdeler olsun. Kur'an'ın sünneti çağına sunup, muzaffer edecek hakkın nurunu, insanlık onunla doğru yolunu, bulacak dünyaya müjdeler olsun. Tevhid sancağını dünyaya dikip, canlansın yeniden yüce adalet. İnşallah, inşallah İslami bir medeniyet kuracak dünyaya müjdeler olsun. Tekbir! Tekbir! Ahlakı Rabbani, yolu Rabbani. Rabbim nasip etsin bize Furkan'ı. İnsanlık bekliyor umutla onu. Gelecek dünyaya müjdeler olsun. Canımı, malımı Rabbine satıp en öne geçirmiş yüce davayı, insanı sattıran bütün putları kıracak dünyaya müjdeler olsun. Kıracak dünyaya müjdeler olsun.
Ey peygamberlerin inkılap yurdu, asabı çileyle yoğunan şehir, varında yetişti öncü bir ordu, güneşi dünyaya doğuran şehir, güneşi dünyaya doğuran şehir, varında yetişti öncü bir ordu, güneşi dünyaya doğuran şehir, güneşi dünyaya doğuran şehir. İbrahim'le dünyaya tevhidi haykır, zalim düzenlerin uçlarını kır. Vallahi hükümüz dağlardan ağır, bütün müminleri vahdete çağırır. Seni duymayanlar sağırdır Kabe, seni duymayanlar sağırdır Kabe, seni duymayanlar sağırdır sağır. Bütün müminleri vahdete çağırır, seni duymayanlar sağırdır Kabe, seni duymayanlar sağırdır Kabe, seni duymayanlar sağırdır sağır. Allah'ın evinde topla ümmeti, birliğin ruhunu korursun Mekke, canlandır İslami medeniyeti, kardeşlik şuuru verirsin Mekke, mesajın dünyaya yayılsın Mekke, canlandır İslami medeniyeti, kardeşlik şuuru verirsin Mekke, mesajın dünyaya yayılsın Mekke. İbrahim'le dünyaya tevhidi haykır, zalim düzenlerin putlarını kır. Vallahi yükümüz dağlardan ağır, bütün müminleri vahdete çağırır. Seni duymayanlar sağırdır Kabe, seni duymayanlar sağırdır Kabe, seni duymayanlar sağırdır sağır.
vahdete çağırır. Seni duymayanlar sağırdır Kabe. Seni duymayanlar sağırdır Kabe. Seni duymayanlar sağırdır çağırır.
Bütün müminleri vahdete çağırır. Seni duymayanlar sağırdır Kabe. Seni duymayanlar sağırdır Kabe. Seni duymayanlar sağırdır sağır. Seni duymayanlar sağırdır sağır.
Ey doğu batı, duy sesimizi. Uyandı kartım, kalktı kayalar. Zulüm işkence yıldırmaz bizi. İslam-ı Hakim kılarız çağ.
Zulüm işkence yıldırmaz bizi. İslam-ı Hakim kılarız çağ. Bizler kardeşiz, biz bir ümmetiz. Aynı bedende misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz.
Boşa çıkacak bir anlarınız, kardeşlik bizim şiarımızdır. Boşa çıkacak planlarınız, kardeşlik bizim şiarımızdır. Bölemez artık yalanlarınız, bizi bağlayan imanımızdır.
Bölemez artık yalanlarınız, bizi bağlayan
diyordu tarih ona.
Kur'an'ın düsturuyla yayılırdı cihana. Muhammed'in
asır boyunca kalplere korku salardı ordunun tek bir sesi. Bu nidaydı ölümün, ölümün habercisi.
Kalplere korku salardı ordunun tek bir sesi. Bu nidaydı onlara ölümün habercisi. Cihad unutulunca uyku sardı bedeni. Aman dileyen batı sayemizde devleşti. Bizlere irticat etti onlar ise bedeni. Kur'an'dan uzaklaştık işte budur bedeni. Bizlere irticat etti onlar ise bedeni. Kur'an'dan uzaklaştık işte budur bedeni. Bizlere irticat etti onlar ise bedeni. Kur'an'dan uzaklaştık işte budur bedeni.
Bismillahirrahmanirrahim. Ela lehul halku vel emr. Zikredelim. Yaratmak da, hükmetmek de Allah'a aittir.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul etüme neve millet. Siz miyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?
Rabbi göğe hapsedene, yeryüzü bizim diyene, insanlığa bu medene,
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tevhid!
La ilahe illallah!
Tevhid!
La ilahe illallah!
Tevhid!
La ilahe illallah!
Rabbi göğe hapsedene, yeryüzü bizim diyene, insanlığa zulmedene, biz karşıyız, biz karşıyız. Kur'an'a çaldışı diyen, kendisini ilah sayan, davamıza engel olan kafirlere biz karşıyız, kafirlere biz karşıyız. Furkan İlahi ve Marş Ekibine kendi vesile yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbimiz yeni bestelere yorumlar nasip etsin inşallah. Kıymetli misafirler, değerli halkımız, şimdi sırada muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin Hakk'ın mesajını anlamak konulu konferansı yer alacak. Şimdi konferanslar için muhterem hocamız Alparslan Kuytul Hoca Efendi'yi konferansları için kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam, buyurun.
Sen değil miydin etrafında insanlar pervane oluyordu? Sen değil miydin Mercedesler sahibi olan? Sen değil miydin özel uçakları olan? Sen değil miydin başbakan olan? Ama burada sen bir hiçsin. Hiçliğe erişeceksin. Hiçliğe erişmiş adam ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. Hani sen hacı olmaya gelmiştin? Yine ayrıcalıklı bir insan olmaya çalışıyorsun. Yine 5 yıldızlı otellerde kalmak istiyorsun. Yine sen Kabe'yi tavaf ederken başkaları gibi izdiham içerisinde tavaf etmek istemiyorsun. Yine sen başka bir insan olmak istiyorsun. Etrafına hizmetçiler dizmişsin. Yine sen farklı bir insan olmak istiyorsun. Sen 5 yıldızlı otellerde hacı olabileceğini mi zannediyorsun? İhram her şeyi kendisine haram etmeliyken, kendisine dünyayı, dünya makamlarını haram etmesi gerekirken, 5 yıldızlı otellerde kendisini hac yaparak hac yaptığını zannedenlere yazıklar olsun. Allah Resulü'nün verdiği mücadeleyi hatırlamıyorsan, onunla beraber Kabe'nin etrafında tavaf etmiyorsan, onunla beraber mücadele vermiyorsan, kendini onunla beraber hissetmiyorsan, kendini Ebu Bekir olarak göremiyorsan, Ömer olman gerektiğini anlamıyorsan, sen nasıl hac ediyorsun? Bütün Müslümanların kardeş olduğunu görmüş olan, hepsinin bir arada beraber omuz omuza Kabe'yi tavaf ettiğini görmüş olan, kendisinin bir ümmet olduğunu şuuruna ermiş olan bir insan, kendi vatanında ırkçılık yapabilir mi? Türkçülük yapabilir mi? Kürtçülük yapabilir mi? Arapçılık yapabilir mi? Böylesi basit davaların peşinden gider mi?
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, yeni bir programda bizleri buluşturan Allah'a hamd ediyorum. İnsanlar vardır, arkalarında önemli izler bırakmışlar. Bir milleti peşlerinden sürüklemişler. İnsanlar vardır, en küçük bir iz bırakmadan bu dünyadan göçüp gitmişler. İnsanlar var, hayırsız izler bırakmışlar. Onlar da iz bırakmışlar ama onların bıraktığı izler insanlara hayır yerine şer olmuş. İnsanlar var, insanların gelişmesi için, onların nefislerini terbiye edebilmeleri için onlara yol göstermiş. Demek ki herkes iz bırakamıyor. Demek ki her iz bırakanın bıraktığı iz hayırlı olmuyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam insanlık tarihinde en önemli iz bırakan peygamberlerden biri. Peygamberimizden sonra belki de en önemlisi odur desek yanlış olmaz. Kendisi bir sürü imtihanlardan geçmiş ve imtihanları kazandıktan sonra Allah Azze ve Celle kendisine böyle bir şeref bahşetmişti. Ve izibtele İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun kâle inni ca'iluke linnâs imâme kâle ve min zurriyeti kâle la yenâlu ahdi zâlimîn. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım imtihanlardan geçirmiş ve o imtihanları başarıyla verince İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle kendisine buyurmuştu ki seni insanlara imam yapacağım, seni insanlara lider yapacağım ey İbrahim. Madem ki imtihanları kazandın, o halde insanlara imam olmaya layık oldun. Demek ki İbrahim Aleyhisselam bile olsanız, imtihanlardan geçmeden Allah Azze ve Celle size öyle bir şeref bahşetmeyecektir. İbrahim Aleyhisselam kadar yüksek bir karaktere, asalete, anlayışa, imana bile sahip olmuş olsanız, Allah Azze ve Celle yine de adaletle muamele edecek ve imtihanlardan geçirmeden insanlara imam yapmayacak sizi. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor ki, bugün yeryüzünde imtihanlardan geçen Müslümanlar, yalnız kalmış olan Müslümanlar, çeşit çeşit hem nefsi imtihanlardan hem zalimlerle karşı karşıya olmaktan ötürü çeşitli imtihanlardan geçen Müslümanlar kendi hallerine çok üzülmesinler ve bunu anlasınlar. Çünkü Allah Hazreti İbrahim'i bile imtihan ediyordu. İmtihanı kazandıktan sonra ancak ona seni insanlara imam yapacağım diyordu. Ve İbrahim Aleyhisselam insanlara imam oluyordu. Allah kendisine bunu söylediğinde İbrahim Aleyhisselam adeta tam fırsatını bulmuşum diye düşündü ve min zürriyeti ya Rab dedi. Benim zürriyetimden de imamlar çıkar ya Rabbi. Yalnız ben imam yapma ya Rabbi insanlara. Benim zürriyetimden de insanlara imam olacak olan kimseler yarat ya Rabbi. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın duasını, talebini hem kabul ettiğini hem de şartlı olarak kabul ettiğini ifade etmek için قَالَ لَا يَنَالُ اَحْدِ الظَّالِمِينَ Evet dedi, layık olanları imam yapacağım ey İbrahim, ama zalimlere gelince senin soyundan zalimler de gelecekler. Hepsi senin soyundan geliyor diye iyi insanlar olmayacaklar. Senin soyundan zalimler de çıkacak ey İbrahim. Onlara öyle bir yetki, öyle bir makam vermeyeceğim. Bunun için söz vermiyorum. İbrahim Aleyhisselam o imtihanlardan geçerken yeryüzüne büyük bir damga vuracağını bilmiyordu. Allah Azze ve Celle kendisini bu kadar büyütecek. 4000 yıldan beri herkes İbrahim Aleyhisselam'ı güzel bir şekilde hatırlıyor. Hristiyanı bile, Yahudisi bile Hazreti İbrahim'i güzel bir şekilde hatırlıyor. 4000 yıl evvel gelmişti yaklaşık olarak İbrahim Aleyhisselam. 4000 yıl, belki bir 4000 yıl daha güzel hatırlanacak İbrahim Aleyhisselam. Kıyamete kadar herkes İbrahim diyecek, onun izinden gittiğini iddia edecek, kimi gidecek, kimi gitmeyecek ama herkes onu sevecek. İbrahim Aleyhisselam başına gelen o imtihanların, o imtihanlardan geçerken bilseydi, yarınlarda böyle bir makam verilecek kendisine. Bilseydi 4000 yıl boyunca İbrahim denilecek. Bilseydi Kabe'yi bina ederken 4000 sene Kabe tavaf edilecek. Bilseydi Allah Azze ve Celle'nin kendisine böyle bir şeref vereceğini. Bilseydi kendisinin soyundan İsmail'lerin geleceğini, İsmail'lerin soyundan, İshak'ın soyundan daha nice peygamberlerin geleceğini ve en sonunda Hazreti Muhammed'in geleceğini bilseydi, o çekmiş olduğu sıkıntıları hiç olarak görecek, daha da hafif gelecekti kendisine. Ama bütün dava adamları için aynı kural var. Hiçbirisi gaybı bilmiyorlar. İbrahim Aleyhisselam da olsanız gaybı bilecek değilsiniz. Hazreti Muhammed de olsanız gaybı bilecek değilsiniz. Ama onlar görevlerini yapacaklar. Onlar görevlerini yapacak ve bu dünyadan göçüp gidecekler. Allah Azze ve Celle onların neslinden büyükler yaratacak. Nasıl ki Hazreti Hanne, Meryem'in annesi, o da bilmiyordu. Uzun süre çocuk beklemişti ve çocuğu olmamıştı. Ellerini kaldırmış, Allah'a dua etmişti bir gün. Ve Allah Azze ve Celle onun hamile kalmasını takdir etmişti. Kısır bir kadındı, çocuğu olmuyordu. Ama o dua etmiş ve Allah da duasını kabul etmişti. Çocuğun karnında olduğunu hisseder hissetmez. Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni demişti. Rabbim karnımdakini sana adadım. Uzun yıllardan beri beklediğim çocuğum oldu, onu sana adıyorum ya Rabbi. En kıymetli varlığımı sana adıyorum ya Rabbi. Büyük kapılara büyük hediyeler sunulur. O yüzden Hanne öyle düşünüyordu. Acaba Rabbime neyi adasam da kabul etse, fetekabbel minni diyordu. Benden kabul buyur ya Rabbi. Sana layık bir hediye sunamamışsam benden kabul et ya Rabbi. Hazreti Hanne bu duayı yaparken, çocuğunu Allah'a adarken hiçbir şeyin farkında değildi. O bilmiyordu kendisinden doğacak olan çocuğun bir kız evladı olacağını. Onun bir Meryem olacağını bilmiyordu. O Meryem'den İsa'nın doğacağını, hem de babasız bir şekilde doğacağını bilmiyordu. Ama o Allah'a güzel bir adakta bulunmak istiyordu sadece. Onun bütün düşündüğü buydu. Ve Allah Azze ve Celle işte onun duasını çok güzel bir şekilde kabul ediyordu. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ Rabbi onun bu adağını güzel bir şekilde kabul etti. وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا Ve bir çiçek gibi büyüttü Meryem'i. Zekeriya'nın gözetiminden, koca bir peygamberin gözetiminde çiçek gibi büyüttü Meryem'i. Hazreti Hanne böyle bir şeyin olacağını bilemiyordu tabii. Ama Allah Azze ve Celle onun bu duasına, onun bu fedakarlığına uzun yıllar çocuk beklemiş ve olmamış ve sonra bir çocuk veriyor Allah kendisine ve çocuğunun olacağını hisseder hissetmez böyle söyleyince Allah Azze ve Celle işte ona Meryem'i nasip eder tabi. Böyle bir kadına Allah Meryem'i nasip eder. Meryem gibi tertemiz bir kız çocuğuna da Allah İsa'yı nasip eder. Onlar bilmezler tabi sonunda ne olacağını. Ama onlar tek kelimeyle fedakarlık gösterirler. Şeytan mutlaka gelmişti Hanne'ye bir şeyler fısıldamıştı. Bir tek sana mı kaldı demişti. Sen bir kadınsın, sana mı düştü? Birçok çocuğu olanlar var, onlar adasınlar. Erkekler adasınlar. Ve alimler adasınlar, hocalar adasınlar. Sana mı düştü çocuğunu adamak? Ama Hanne bütün bu vesveselere karşı koyuyordu ve adayacaktı. Allah Azze ve Celle işte o zaman Hanne'ye Meryem'i nasip edecekti. Bilemezsiniz. Siz bir şey söylersiniz, belki onun sayesinde cennetlik olursunuz. Bir şey yaparsınız, belki onun yüzünden cehennemlik olursunuz. Siz bilemezsiniz ama Allah Azze ve Celle katında o şey önemli bir şey olabilir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Rabbim benim zürriyetimden de imamlar nasip et diyordu. Kendisine Kabe yapmasını Allah emrediyordu. O Kabe'yi yükseltiyordu. Ama Kabe'yi yükseltirken bunun sonunda neler olacak bilemiyordu. O sadece bir ev yapıyordu. Küp şeklinde dört köşe bir ev yapıyordu sadece. Onun bildiği sadece buydu. Ve Allah Azze ve Celle kendisine emrediyordu. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlar arasında hacı ilan et. İnsanlar arasında sen hacı ilan etmekle mükellefsin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi kim duyacak ki dedi. Ben hacı ilan etsem ne olur ki? Kim duyacak ki ya Rabbi? Allah Azze ve Celle sen sana söyleneni yap buyurdu. Allah duyuracaktır herkese. Hem o gün yaşayanlara hem yaşamayanlara. Babasının belinde olan sperme bile Allah duyuracaktır. Çünkü duyurmak Allah'ın görevidir. Sen kendi görevini bileceksin, Allah'ın görevine karışmayacaksın. Hazreti İbrahim Aleyhisselam duyuruyordu insanlara. İbrahim'i hatırlayacaksınız hacca gittiğiniz zaman. İbrahim Aleyhisselam nasıl bir mücadele verdi, nasıl imtihanlardan geçti onları hatırlayacaksınız. İbrahim'in evladını hatırlayacaksınız. Hacer'in evladı içerisinde, İsmail'in torunları içerisinde Hazreti Muhammed'i ve onun mücadelesini hatırlayacaksınız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onlara tavafı öğretiyordu. Allah Azze ve Celle bütün zamanlarda insanlara doğru yolu gösterecek olan öncüler gönderdi, liderler gönderdi. İnsanların bedensel ihtiyaçlarını düşünen Allah, insanların vücudunun ihtiyacını düşünmüş, A vitamininden bilmem ne vitaminine kadar hepsini göndermiş olan Allah Azze ve Celle, insanın en önemli ihtiyacı olan hidayetin önderlerini göndermemesi düşünülemez. Allah Azze ve Celle her zaman peygamberler gönderdi ama insanlar peygamberler hayattayken bile sapmaya başladılar. İbrahim Aleyhisselam onlara tavafı öğretiyor, hacı öğretiyordu. Allah Azze ve Celle onlara emrediyordu, şöyle hac yapacaksınız. Fakat onlar zaman içerisinde hacı değiştirdiler. Mekke'nin müşriklerine gelinceye kadar, Allah Resulüne varıncaya kadar hac çok şekiller aldı. Çırılçıplak olarak Kabe'yi tavaf ediyordu Mekke'nin müşrikleri. Onlar akılları sıra diyorlardı ki, biz çeşitli günahlara sahibiz. Bu kadar günahkar olduğumuz halde, bu günah işlemiş olduğumuz elbiselerle Allah'ın beytini tavaf edemeyiz. O yüzden çırılçıplak tavaf etmeliyiz diyorlardı. Hatta kadınlar bile çırılçıplak tavaf ediyor, geceleyin tavaf ediyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara böyle bir tavafı göstermemişti halbuki. Güya onlardan bir kısmı böyle bir niyetle, bir kısmı ise insanların eşitliğini sağlamak için, herkes orada eşit olsun diyen, bütün elbiselerinden soyunsun diyen, mevkisinden, makamından ayrılsın diyen, herkes aynı olsun diye o şekilde çırılçıplak olmayı emrediyorlardı. Evet, bunların anlayışında kısmen doğruluk vardı. İnsanlar eşit olmalıydılar Kabe'de. İnsanlar elbette ki orada bütün makamlardan sıyrılmalıydılar. Ama onların yaptığı şekilde değildi. Onlar Allah'ın gösterdiğin dışına çıkıyorlardı. Halbuki ibadeti gönderen Allah onun nasıl yapılacağını da gönderir. Onun cesedini gönderen Allah ruhunu da gönderir. Ruhunu gönderen Allah cesedini de gönderir. Ne şekilde yapılacağını Allah Azze ve Celle karar verir. Ama onlar İslam'ın itikadını değiştirdikleri gibi Allah'tan başka ilahları tanımamaları gerektiği halde, tevhid anlayışını kabul etmeleri gerektiği halde, tevhidi bozanlar elbette ki haccı da bozacaklardı. İşte buna benzer bozulmalar başlamıştı. Kabe'nin içine 360 tane put koyuyorlardı. Herkes bir şeyi putlaştırıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiği zaman durum buydu. Evet, Mekke'nin müşrikleri İbrahim aleyhisselamın torunları olarak onun hatırasının hürmetine Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Evet, onlar Arafat'a çıkıyorlardı. Müzdelife'ye gidiyorlar, Mina'ya gidiyorlardı. Fakat onlar bunları yaparken şirk içerisinde yapıyorlardı. İşin ruhunu kaybetmişlerdi, sadece cesedini bırakmışlardı. Halbuki o zaman sadece bir ceset olur. O zaman hiçbir şey ifade etmez hale gelir. Bir insan Allah'a ortak koştuktan sonra Kabe'de tavaf etse ne ifade eder? Allah'a ortak koştuktan sonra, Allah'ın düşmanlarını destekledikten sonra şeytanı taşlasa ne ifade eder? Onun içindir ki Allah Azze ve Celle son peygamberiyle haccı eski haline döndürmeyi murad ediyordu. Tevhid anlayışını yeniden yerleştirecek olan Allah, sadece tevhidi değil, cihat anlayışını yeniden yerleştirecek olan Allah, aynı zamanda ibadetleri de yeniden yerli yerine oturtacaktı. İbadetler yeniden yerine oturtulmalıydı. Mekke'nin müşrikleri de ibadet ediyorlardı. Ama onlar kendilerinin bildiği şekilde ibadet ediyorlardı. Allah Azze ve Celle ise buna razı değildi. Allah'ın gösterdiği şekilde ibadet edilecek. Sadece ruhu değil cesedi de Allah'tan alınacak. Sadece cesedi değil ruhu da Allah'tan alınacak. Şimdilerde ise başka görüşler ortaya atılmaya başlandı. Dinin hükümlerinin önemi yoktur diyenler ortaya çıktı. Cesede bakmayalım, ruhuna bakalım diyenler ortaya çıkmaya başladı. Bunlar dinin ruhunu aldıklarını zannettiler. Onlara göre Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kanunlar o çağ içindi. Mesela Allah Azze ve Celle hırsızlığa, zinaya bir takım hükümler koyduysa, bu hükümlere aynen uymak, onları yerine getirmek şart değildi bu adamlara göre. Onlara göre onun ruhunu almak esastı. Caydırıcı bir cezaydı bunlar sadece. Biz ruhunu alacağız, onun cesedini almayacağız dediler. Biz bugün kendimiz o cesedi tayin edeceğiz, kendimiz kanunlar koyacağız dediler. Hatta biraz daha ileriye giderek, bugün biz namazı kendimiz tayin edebiliriz diyenler çıktı. Zekatı, orucu ve haccı kendimiz tayin edebiliriz diyenler, biz işin ruhunu alacağız, cesedini almayacağız diyenler ortaya çıktı. Halbuki cesedi gönderen Allah ruhu da göndermiştir. Ruhu gönderen Allah cesedini de göndermiştir. O ruhu ancak bu ceset verebilir. Siz haccın şeklini değiştirdiğiniz zaman artık hac o ruhu size vermeyecektir. İşte onun içindir ki Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeniden gönderiyordu. Gelecek tevhid anlayışını yeniden yerleştirecek,
Tevhid anlayışı Müslümanlara cihat ruhu veren anlayış. Tevhid yeryüzünde Allah'ın dediğinin olması gerektiğini söyleyen anlayış. Allah'ı gökleri hapsedenlere reddiye olan bir anlayış. Allah'ı gökleri hapsetmeyeceksiniz diyen, göklerde onun dediği oluyorsa yeryüzünde de Allah'ın dediği olması gerekir diyen anlayış. Bu anlayış dini batıla muhalif yapan bir anlayıştır. Allah'ın göndermiş olduğu din tek dindir. Ve Allah'ın gönderdiği din batıla muhaliftir. Tevhid batıla muhalefetin adıdır. Batıla muhalefet etmeyenler tevhidi anlamamışlardır. Batılla uzlaşanlar tevhidi anlamamıştır. Başka dinlerle uzlaşanlar tevhidi anlamamıştır. Allah'tan başka otoriteler tanıyanlar tevhidi anlamamıştır. Tevhid anlayışı Müslümanları motive eden bir anlayıştır. Müslümanları bulundukları bölgelerde harekete geçirecek olan bir anlayıştır. Ama onlar tevhidi kaybedince miskinleştiler. Tevhid anlayışını kaybedince onlar mevcut düzenlerle uzlaşır hale geldiler. İslam'ın muhalefet ruhunu öldürdüler. Halbuki İslam muhalefet için gelmişti. Batıla muhalefetti İslam. Batıla muhalefeti gerçekleştirmediğiniz müddetçe tevhidi gerçekleştirmiş olmayacaksınız. Hak geldiği zaman batıl zahil olmalı. Eğer batıl zahil olmuyorsa hakkı getirmemişsiniz demektir. Eğer batıl zahil olmuyorsa siz tevhidi ortaya koymamışsınız demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte tevhidi yeniden ortaya koymak üzere gönderildi. Haccın doğrusunu yeniden insanlara göstermek için gönderildi. Siz hac etmeye niyetlendiğiniz zaman evvela tertemiz bir şekilde gitmeye niyetleneceksiniz. Tertemiz olma niyetiyle gideceksiniz. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi bir insan eğer kötü söz söylemeden, bir günaha girmeden hac edecek olursa, Allah rızası için böyle bir hac yapacak olursa, anasından doğduğu günkü gibi evine geri döner. Bu kadar büyük bir ibadetti hac. Anasından doğduğu gibi evine dönmek isteyen adam, anasından doğduğu gibi o şekilde hacca gitmeli. Ümmi olarak hacca gitmeli. Tertemiz olarak hacca gitmeli. Her şeyden sıyrılmış olarak hacca gitmeli. İnsanlarla barışmış olarak hacca gitmeli. Nefsini terbiye etmek niyetiyle hacca gitmeli. Nefsinin arzularını terk ederek hacca gitmeli. Bilmelidir ki ben artık yeni bir insan olacağım bundan sonra. Hacca gidecek olan insan yeni bir insan olma arzusuyla gidecek. Mikat mahalline geldiği zaman Mekke'nin dört tarafında mikat mahalleri vardır. Oraya gelmiş olan insan, oraya gelen hacı, hatta hac niyetiyle olmasa bile oraya gelen adamın ihramsız bir şekilde orayı geçmesi caiz değil. O mekanlar öyle mekanlardır ki orayı ihramsız olarak geçemezsiniz. İhramsız olarak geçen ve hacdan bir şeyler yapan adamın ceza olarak koyun kurban etmesi icap eder. İhram bunun için mikat mahalline gelindiği zaman ihrama girecek olan kimse şunu bilecek ki ben artık kendime bir takım şeyler haram ettim. Bir takım şeyler artık bana haram. Güzel kokular sürünmek artık bana haram. Tırnağımı kesmek bana haram. Normalde bunlar hepsi helal olduğu halde öyle bir hayat gösterir ki Allah Azze ve Celle zorluğa tahammülü gösterir insana. Ben isteseydim sana her şeyi haram ederdim der yani Allah. Ben isteseydim sana normal hayatında da bunları haram ederdim. Ben isteseydim sana tırnağını kesmeyeceksin derdim. Hayatın boyunca kesmemeni emredebilirdim. Güzel koku, hatta güzel kokulu sabun bile kullanmayacaksın diyebilirdim. Saçını kesmeyeceksin diyebilirdim. Ben isteseydim sana bütün her şeyi haram edebilirdim. Muhrimin, ihramlı olanın İhramlı olana neler haramsa hepsini sana haram edebilirdim. Ben sana normal hayatımda bunları haram etmediysem merhametimden dolayı etmedim. Nasıl ki Miraç hadisinde Allah Resulüne evvela 50 vakit namaz emredildi. Sonra Musa Aleyhisselam'ın yol göstermesiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine yeniden döndü ve Rabbinden istedi. Namazın azaltılmasını istemişti. 45'e indirildi. Sonra yeniden Musa Aleyhisselam sen ümmetin bunu da kaldıramaz dediğinde tekrar çıkmış ve tekrar Rabbine yalvarmıştı. Bu gidip gelmelerin sonucunda namaz 5 vakte kadar indirilmişti. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın bildiğini bilmiyor muydu? Musa Aleyhisselam Hazreti Muhammed'in ümmetinin bunu kaldıramayacağını biliyordu. Hazreti Allah Azze ve Celle bunu bilmiyor mu? Allah Azze ve Celle şunu söylemek istiyordu. Ey insanlar, ben Rabbinizim. 24 saatinizi yaratan benim. Ben istersem size 24 saat namaz kılacaksınız da diyebilirim. Ben istersem 50 vakit namaz kılacaksınız diyebilirim. Ben isteseydim size bir sürü şeyi farz kılabilirdim. Ben isteseydim size bir sürü şeyi haram edebilirdim. Ama ben merhametimden dolayı 5 vakte indirdim. Ben merhametimden dolayı böyle davrandım. Sizin peygamberiniz de size olan merhametinden dolayı bana geldi, yalvardı. Bunu bilesiniz diye Allah Azze ve Celle böyle bir olayın olmasını takdir ettim. İşte aynen öyle. Mikata gelen adam ihrama girer. Öyle bir şeydir ki ihram ona bir sürü şeyleri haram eder artık. Artık o insan karısına şehvetle bile bakamaz. Karısının elini şehvetle bile tutamaz. Kendisine helal olan bir sürü şey artık haramdır. Bunların bir kısmını çiğnediği zaman bir fakire sadaka vermesi gerekecek. Bir kısmını çiğnediği zaman koyun kesmesi gerekecek. Bir kısmını çiğnediği zaman deve kesmesi gerekecek. Yani iş ciddidir. Allah'ın huzuruna gidilmektedir. Yeni bir elbiseyle gidilecek. Mekke müşriklerinin yaptığı gibi çıplak olarak gidilmeyecek. Ama yeni bir elbiseyle gidilecek. İki parça elbiseyle erkekler için. Kadınların elbiseleri kendileri için ihram sayılacak. Hiçbir tarafları görünmesin diyen. Ama onlara bile bazı haramlar var yine. Erkekler için olan haramlar onlara da haram. Aynı zamanda mesela kadınlar fitne ortamında yüzlerini örterken, onlar ihramdayken yüzlerini örtmezler. Onlar Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gitmektedirler. Onlar yeni bir sözleşme için gitmektedirler. Onlar artık bambaşka bir insan olma azmi içerisinde Allah'ın huzuruna giderler. İhrama girerler. Artık Allah'a söz vermişlerdir. Ya Rabbi, artık bundan sonra başka bir insan olacağım. Eski hayatıma son vereceğim. Temizleneceğim ya Rabbi. Madem ki böyle söz verdin, artık ihram namazı kılabilirsin. Madem ki yeni bir insan olmak istiyorsun, artık ihram namazı kılabilirsin. Allah'a yeni bir söz verebilirsin artık. İhrama giren insan iki parça basit bez parçasıyla kendini örter. Bununla şunu söylemek ister. Ben bütün makamlarımı terk ettim. Başbakan da olsa, cumhurbaşkanı da olsa o elbiseyi giyecek. Herkes orada eşit olacak. Hiç kimse diğerinden farklı olmayacak. İhram insana neleri haram kılar? İhramın muharremati denilen şeyler nelerdir? İhrama giren adam kendisini nelerden sakındırır? Esas itibariyle size dünyayı hatırlatan her şeyden sakınmak zorunda kalırsınız. Size makamınızı hatırlatıyorsa o da size haram. Size malınızı, mülkünüzü hatırlatıyorsa o da size haram. Size eşinizi hatırlatıyorsa, size şehvetlerinizi hatırlatıyorsa o da size haram. Size fabrikanızı hatırlatıyorsa, size gururunuzu, kibirinizi hatırlatıyorsa o da size haram. Her ne kadar güzel koku sürünmek, tırnak kesmek, saç kesmek, sakal kesmek, tıraş olmak gibi şeyler Bunlar öncelikle sayılıyorsa da fıkıh kitaplarından, esas olarak size dünyayı hatırlatan, size mevkinizi, makamınızı hatırlatan, sizi diğer insanlardan ayrıcalıklı kılan her şey size haram. Artık kendinizi unutacaksınız. Siz bir damlasınız ve okyanusa giden bir damlasınız. Okyanusa gidiyorsunuz, artık yok olacaksınız oradan. Tavaf ederken, Arafat meydanındayken, hem Kabe'nin önünde, hem Arafat'ta, hem Müzdelife'de, hem Mina'da, siz bir damla iken okyanusa damlayacaksınız ve okyanusun içinde yok olacaksınız. Hiç olmaya gidiyorsunuz siz. Elbiselerinizi o yüzden çıkaracaksınız. Hiç olabilmek için elbisenizi çıkaracaksınız. O sadece bir sembol. Sizi hiç olmaya engel olan, hiç olmanıza engel olan neler varsa hepsini bırakacaksınız. Orada kendi ırkınızı da bırakacaksınız. Ne Türk olduğunuzu hatırlayacaksınız ve Kürt, ne Arap olduğunuzu hatırlayacaksınız ve Farisi. Hiçbir şey hatırlamayacaksınız oradan. Orada Türk ve Kürt beraber namaz kılacak. Orada Türk de tanınmayacak Kürt de. Ne elbisesi Türk'ün elbisesi olacak, ne Kürt'ün elbisesi Kürt'ün elbisesi olacak, ne Arap'ın elbisesi Arap'ın elbisesi olacak. Her şey terk edilecek oradan. İslam size böyle bir ruh kazandırıyor. Hem ırkçılığı reddediyor, hem kardeşliğe engel olan makamları kaldırıyor, hem sizin kendinizi beğenmenize, kibirlenmenize sebep olan şeyleri kaldırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Zengin bir adam, çok zengin bir adam, belki 50-100 tane fabrikası olan bir adam düşünün. Etrafında insanların pervane olduğu bir insan düşünün. Herkesin pervane olduğu o insan, orada herhangi bir insan. Orada o insan da sıkışıyor. Orada o insan da izdihamda kalıyor. Orada o insan hiç kimseye emirler, talimatlar veremiyor. Orada o insanın yardımcıları yok. Orada o insanın hizmetçileri yok. Orada o insan herhangi bir insan. Orada o insanın güzel elbisesi yok. Orada o insanın güzel Mercedesleri yok. Helikopterleri yok. Durum bu olması gerekirken, böyle olması gerekirken, ihram her şeyi kendisine haram etmeliyken, kendisine dünyayı, dünya makamlarını haram etmesi gerekirken, 5 yıldızlı otellerde kendisini hac yaparak hac yaptığını zannedenlere yazıklar olsun. 5 yıldızlı otellerde ayrıcalıklı bir insan olmaya çalışanlara yazıklar olsun. Hani sen hacı olmaya gelmiştin, yine ayrıcalıklı bir insan olmaya çalışıyorsun. Yine 5 yıldızlı otellerde kalmak istiyorsun. Yine sen Kabe'yi tavaf ederken başkaları gibi izdiham içerisinde tavaf etmek istemiyorsun. Yine sen başka bir insan olmak istiyorsun. Etrafına hizmetçiler dizmişsin. Yine sen farklı bir insan olmak istiyorsun. Sen 5 yıldızlı otellerde hacı olabileceğini mi zannediyorsun? Kabe'nin hemen yakınlarına 5 yıldızlı oteller dizdiler. Onu dizenlere de yazıklar olsun. O binaları yapanlara da, o binaların projelerini yapan mühendislere, mimarlara da, o binaların yapımında çalışanlara da, o binaların yapılışına müsaade eden Suud Krallığı'na da, hepsine yazıklar olsun. Kabe'ye gelenler normal bir insan olacaklardı. Kabe'ye gelenler ayakkabı bile giyemeyeceklerdi. Onlar sadece kendilerini soğuktan ve sıcaktan koruyacak olan bir terlik giyebilirler. Çorap bile giyemezler. Sadece bir terlik giyebilirler onlar. Üzerlerine bir peştemal alabilirler onlar. Dikişli bir elbise bile giyemezler onlar. Durum bu olması gerekirken nasıl oldu da buna müsaade ettiler? Nasıl oldu da ayrıcalıklı olmak isteyenlere ayrıcalık tanıdılar Kabe'de? İhrama girmiş olanlar bunları düşünecekti. Bütün Müslümanlar kardeştim. Orada zengin yok, fakir yok. Orada başbakan yok, hizmetçi yok. Orada amir yok, memur yok. Orada herkes eşit. Böyle bir eşitliği İslam'dan başka kim sağlayabilir? Böyle bir kardeşliği İslam'dan başka kim sağlayabilmiştir? Hangi kanun böyle bir kardeşliği sağlayabilir, söyler misiniz? Siz insanlar arasında kardeşliği kanunlarla sağlayabilir misiniz, söyler misiniz? Siz insanlar arasında böyle bir kardeşliği ne zaman sağlayabildiniz? İşte bugün Batı medeniyeti, dünyanın hakimi olan Batı medeniyeti, neden insanlar arasında böyle bir kardeşliği sağlayamadı? Neden insanlar birbirlerini eziyorlar? Neden ırkçılık almış başını gidiyor? Neden zengin fakiri eziyor? Neden aralarında kardeşlik ve muhabbet kalmadı? Hiçbir medeniyet İslam'ın sağladığı bu kardeşliği sağlayamadı. Allah Azze ve Celle işte böyle bir din gönderdi. Hacı ihrama girecek mikat mahallinde. Artık yeni bir insan olmak istiyor. Eski hayatını terk etmek istiyor. Artık eskisi gibi gururlu, kibirli bir insan olmayacak. Artık eskisi gibi fert olmayacak. Artık ümmetin bir parçası olacak. Artık bencillikten kurtulacak. Ben demekten kurtulacak, biz diyecek. O büyük selin arasına karışacak. Ve işte o zaman ancak gerçek bir Müslüman olacak. İşte ancak o zaman ümmeti Muhammed'in bir ferdi olacak. İşte ancak o zaman bir insan olacak. Şimdiye kadar benlik onun her tarafını sarmıştı. Ben şuyum, ben buyum diyordum. Kendisini bir şeyler yapabilecek birisi olarak görüyordu. Kendisini kudretli bir insan görüyordu. Şimdi ise biri hiç olduğunu kabul edecek. Ben bir hiçim diyecek. Okyanusta bir damlayım sadece. Milyonların arasına karışacak, ezilecek, yerine göre izdihamda kalacak, yerine göre terliği ayağından çıkacak, terliksiz yürüyecek. İşte o zaman benlikten kurtulacak. Sen değil miydin etrafında insanlar pervane oluyordu? Sen değil miydin Mercedesler sahibi olan? Sen değil miydin özel uçakları olan? Sen değil miydin başbakan olan? Ama burada sen bir hiçsin. Hiçliğe erişeceksin. Hiçliğe erişmiş adam ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. Şöyle bir olay anlatılır. Bir adam bir yetkili insanın huzuruna girmek ister. Bir valinin mesela. Onunla görüşmek istediği zaman kapıdakiler kendisine müsaade etmezler. Onlarla tartışmaya girer. Bunun üzerine tartışma çoğalınca vali duyar seslerin. Ve çıkar kapıya, ne oluyor burada der. Efendim derler, bu adam sizinle görüşmek istiyor, biz de müsaade etmiyoruz. Vali müsait değildir, işi çoktur diyoruz. Ama laf anlamıyor, gitmiyor dediler. Vali adama dedi ki, işte ben valiyim, söyle. Ne istiyorsun, işte ben valiyim, söyleyebilirsin. Adam dedi ki, vali bey, bu kadar tahsil görmüşsün. Bu kadar çeşitli makamlardan geçmişsin ve vali olmuşsun. Biraz daha yükselseydin acaba ne olurdun, onu merak ettim. Biraz daha yükselseydin mesela ne olabilirsin? Vali dedi ki, mesela bakan olabilirim. Biraz daha yükselseydin ne olabilirdin? Vali dedi ki, mesela başbakan. Biraz daha yükselseydin ne olabilirdin? Dedi ki, cumhurbaşkanı. Biraz daha yükselseydin ne olabilirdin? Deyince vali şaşırdı ve hiç dedi. O zaman adam dedi ki, vali bey, demek ki ben senden daha üstünüm. Ben zaten hiç olmuşum. Sen daha hiç olacaksın. Bakalım olabilecek misin? Bense hiçlik makamına ermişim. Ben bir hiçim, sense bir valisin sadece. Adam bir alimdi. Gelmiş ve valiye kibirlenmemesi gerektiğini hatırlatıyordu. En yüksek makamın hiçlik makamı olduğunu hatırlatıyordu ona. İşte ihram bize bunu hatırlatır. Sen bir hiçsin. Sen sadece gölde bir damlasın. Sen ırmakta bir damla olacaksın. Ve o ırmak gidecek, denizde akacak. Deniz okyanusa karışacak. Sen okyanusta bir damla olacaksın. Aksi halde zaten yok olacaksın. bir kenarda bir damla olarak kaldığın müddetçe, ben dediğin müddetçe, kendini bir şey zannettiğin müddetçe, hiçbir şey olamayacaksın da uçup gideceksin. Ferdiyetçiliği savunanların kulakları çınlasın. Kendini tek başına vatan kurtaracağını zannedenlerin kulakları çınlasın. Tek başına ümmeti kurtaracağını zannedenlerin kulakları çınlasın. Hatta cemaat olarak ümmeti kurtaracağını zannedenlerin de kulağı çınlasın. Hatta devlet olarak ümmeti kurtaracağını zannedenlerin de, insanlığı kurtaracağını zannedenlerin de kulakları çınlasın. Sen bir ümmetsin. Ümmet olarak görevini yerine getirebilirsin. Sen yeryüzünde Allah'ın sana vermiş olduğu vazifeyi yerine getirmek istiyorsan ümmet olmak zorundasın. Ümmet olmayanların o vazifeyi yerine getirmesi mümkün değil. Sen fert olarak İslam'ın bazı hükümlerini yaşayabilirsin. Bazı hükümlerini yaşayamazsın. Fert mi daha güzel yaşayabilir İslam'ı, cemaat olanlar mı? Elbette ki cemaat olanlar. Cemaat olanlar mı daha güzel yaşar İslam'ı, devlet olanlar mı? Elbette ki devlet olanlar. Devlet olanlar mı daha güzel yaşar İslam'ı, ümmet olanlar mı? Elbette ki ümmet olanlar. Ümmetin yerine getirebileceği görevi devletin yerine getirebilmesi mümkün değil. Ulus devletlerinin o görevi yerine getirebilmesi mümkün değil. Cemaatin o görev yerine getirebilmesi mümkün değil. Nasıl olur da fert o görev yerine getirebilir? Ancak ümmet olabilmek maksadıyla Müslümanlar bir araya gelirler, cemaat olurlar. Ümmet olmak diye bir derdi olmayanlardan şüphelenmelisiniz. Ümmet olmak diye bir derdi olmayanlar, Müslümanlarla kardeş olduğunu bilmeyenler, anlamak istemeyenler, onlardan şüphelenmelisiniz. Onlar İslam'ın ruhunu anlamamışlardır. Ya da onlar hainlerdir. Allah Azze ve Celle ihramda bizi ümmete katar. Ümmetin bir ferdi oluruz. İhram başlar. Bir takım haramlar başlamış olur. İrademizi kullanmaya başlarız. Tıpkı oruçta kullandığımız gibi. Oruçta da öyle irademizi kullanıyoruz. Allah Azze ve Celle önce namazı emretmişti Mekke'de. Daha sonra Medine'nin ilk yılında zekatı emrediyordu. Daha sonra orucu emrediyordu Allah. Ve hacı ise çok sonraları, Peygamberimizin ölümüne bir iki sene kala emrediyordu Allah Azze ve Celle. Neden en sona bırakmıştı Allah Azze ve Celle hacı? Neden orucu mesela daha sonraya bırakmıştı? Namazdan sonra, zekattan sonra emrediliyordu oruç. Neden? Allah Azze ve Celle'nin sünneti daima kolaydan zora doğrudur. Namaz bunların içerisinden kolayıdır aslında. Oruçtan daha kolaydır namaz. Ama görüyorsunuz ki nice insanlar namaz kılmadığı halde orucunu kaçırmazlar. Hani namaz daha kolaydı, oruç daha zordu. O halde neden namaz kılmayanlar oruçlu oluyorlar? Orucu bırakmıyorlar. Çünkü gerçek orucu tutmak namaz kılmaktan zordur. Allah Azze ve Celle namazdan ve zekattan da sonraya bıraktıysa orucu, bu orucun daha zor olduğunu gösterir. İnsanın iradesinin daha güçlü bir iradeye daha fazla ihtiyaç olduğunu gösterir. Demek ki oruç bunlardan daha zordur. Ama Allah Azze ve Celle orucu sonraya bıraktığı halde, o daha zor olduğu halde neden namazı kılanlar, zekatı verenler oruçta ihmal göstermiyorlar? Çünkü hakiki orucu tutmak zordur. O sadece midenin oruç tutması ise kolaydır. İşte onun içindir ki namazı kılmadığı halde mide orucu tutanlar çoktur. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle haccı da en sona bıraktı. Oruçtan bile daha sonraya bıraktı haccım. Çünkü hac esasında oruçtan da zor. Namazdan da zor, zekattan da zor, oruçtan da zor. Çünkü hac aslında sadece bir yönlü ibadet değil. Namaz bedenin ibadeti, oruç bedenin ibadeti, zekat malın ibadeti, mali bir ibadet. Ama hacca gelince hem mali bir ibadet hem de bedeni bir ibadet. Adeta bütün ibadetleri kendinde toplamış olan bir ibadet. Adeta bütün ibadetlerin özeti olan bir ibadet. Onu hakkıyla başarabilen adam, onu hakkıyla başarabilen bütün ibadetlerin de manasını anlayacaktır. Onu hakkıyla başarmak zordur. Çünkü başka bir insan olmayı gerektirir. Başka bir insan olmayanların, başka bir insan olmayı başarmadan hacdan dönenler, hakikatte gerçek hacı olamamışlardır. Hala benlik duygusu varsa, hala kendisini bir şey zannediyorsa, hala İbrahim olarak dönemediyse, hala denizde bir damla olamadıysa, aslında o hakiki hacı yapamamıştır. Bu şekilde ihramlı bir şekilde insan Kabe'ye kadar gelir. Dikkat etmesi gerekir kendisine. Aslında hacı daha güzel anlayabilmek için karayolundan gitmek daha güzel. Uçakla gidenler bunların birçoğunu anlayamıyorlar. Bir anda bakıyorlar ki Kabe'ye ulaşıvermişler. Onun için karayolu aslında daha tercihe şayan olarak görülmeli. Çölleri görmek, işte o çöllerde Hazreti Muhammedler yayan yürüyordu, bunu hatırlamak. Çölün zorluğunu kısmen de olsa çekmek, o yüzden karayoluyla gitmeyi tercih etmek daha güzel. Bu şekilde Kabe'ye gelir insan. Kabe'yi tavaf eder. Kabe'yi tavaf ederken Hazreti İbrahim'i hatırlar. İnne evvele beytin vudiyanin nasilellezi bi bekkete mübareken. Yeryüzünde Allah adına konulmuş olan ilk Beytullah Bekke'deki babanın besiyle Bekke'deki yani Mekke'deki Kabe'dir. Allah Azze ve Celle Kabe'nin yeryüzünde Allah adına yapılmış olan ilk mabet olduğunu hatırlatıyor. Evet, bazı rivayetlere göre Kabe'yi melekler inşa ettiler. Başka bazı rivayetlere göre Hazreti Adem Aleyhisselam inşa etti. Fakat daha sonraları yok oldu. Ve sonra Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı gönderdi. İbrahim Aleyhisselam eski temelleri üzerine yeniden Kabe'yi inşa etti. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyt ve İsmail. Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. İbrahim ve İsmail Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı. Birlikte Kabe'yi inşa ediyorlarken öyle dua ettiler. Rabbena teqabbel minna. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Ey Rabbimiz sana layık şekilde yapamıyoruz, bizden kabul eyle. Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Sen semi'sin. Sen alimsin, her şeyi bilensin ya Rabbi dediler. Rabbena vec'alna muslimeyn lek. Ey Rabbimiz bizi, beni ve babamı ya beni ve oğlumu, yani İbrahim ve İsmail aleyhisselam dua ediyorlardı. Ya Rabbi ikimizi de sana teslim olmuş olan kullarından eyle. Rabbena vec'alna muslimeyn leken ve erina menasikene dediler. Ya Rabbi sana teslim olmuş kullarından eyle ve sonra bize haccın menasikini göster. Hacda nasıl ibadette bulunacağız bilmiyoruz. Kendi kafamıza göre ibadet yapmamız caiz olmaz. Sen bize göster ya Rabbi. Ve erine menasikene. Sen bize göster ya Rabbi. Bu şekilde Hazreti İbrahim ve İsmail aleyhisselam şunu söylemek istiyorlardı insanlara. Ey insanlar, siz kendi bildiğiniz gibi ibadet yapamazsınız. Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği şekilde yapmak zorundasınız. Ve erine menasikene. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyordu. Huzu anni menasikekum. Haccınızda ne yapacağınızı benden alın. Nasıl hac yapacaksınız benden öğrenin. Menasikinizi, menseklerinizi, Allah'a tapmanızın yolunu, Allah'a yalvarmanızın, kendinizi adamanızın, adayışınızın yolunu benden öğrenin. Mesekin yolunu benden öğrenin. Allah'a yalvarmak ve yaklaşmak nasıl olacak benden öğrenin. Demek ki başka türlü yaklaşmayı Allah kabul etmeyecek. Demek ki işin ruhuna bakarım ben diyenler, o cesedi almak istemeyenler, şeklini almak istemeyenlerin ibadetini Allah kabul etmeyecek. Huzu anni menasikakum. Benden alın diyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benden alın, hacda ne yapacağınızı benden öğrenin. Çünkü Mekke'nin müşrikleri bozmuşlardı haccı. Onların yaptığının bir kısmını İslam kabul etti. Evet, Mekke'nin müşrikleri de tavaf ediyorlardı. İslam bunu kabul etti. Ama çıplak tavafı reddetti. Elbiseyle tavafı kabul etti. Onlar da 7 defa tavaf ediyorlardı. İslam bunu kabul etti. Onlar Arafat'a gidiyorlardı. İslam bunu kabul etti. Onlar Müzdelife'ye geçiyorlardı. İslam bunu da kabul etti. Onlar Mina'ya geliyorlardı. Şeytan taşlıyorlardı. Orada kurban kesiyorlardı. İslam bunu da kabul etti. Ama Allah Azze ve Celle mesela hacı bitirdikten sonra Mekkeli müşriklerin yaptığının bir kısmı var ki onu kabul etmedi. Onların bir kısmını düzeltti Allah Azze ve Celle. Mesela Mina'da şeytan taşladıktan sonra Allah'a en sevdiğiniz şeyleri adadıktan sonra, kesmeniz gereken İsmail'i kestikten sonra, şeytanı taşladıktan sonra, orada Mekke'nin müşrikleri hacı bitirmiş oluyorlar ve toplanıyorlardı. Artık istirahat zamanı gelmişti. Onlar fuarlar düzenliyorlar, eğlenceler tertip ediyorlardı. Ve işte o zaman onlardan bazıları oturuyorlar, kendi atalarıyla övünüyorlardı. Her kabile, her insan kendi atasıyla övünüyordu. Benim atam böyle şairdi diyordu birisi. Benim atam böyle kahramandı diyordu birisi. Benim atam şöyleydi, benim atam böyleydi. Herkes kendi ırkıyla övünüyordu. İşte Allah Azze ve Celle bunları reddetti. Bakara suresinde buyurdu ki: وَاِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاسْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْوَشَدَّ ذِكْرًا. Haccın menasikini, haccın farzlarını, vaciplerini bitirdiğiniz zaman Allah'ı zikredin. Ama öyle bir şekilde zikredeceksiniz ki kendi bildiğiniz şekilde değil. Allah'ı zikredin. Nasıl zikredeceksiniz? كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ. Babalarınızı zikrettiğiniz gibi. اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا. Yahut da daha şiddetli bir şekilde Allah'ı zikredin. Allah Azze ve Celle onlara nasıl zikredeceklerinin yolunu da gösteriyordu bu şekilde. Nasıl zikredeceklermiş? Babalarını zikrettikleri gibi. Onların babasının zikri nasıldı? Onlar babalarını baba baba diye zikretmiyorlardı. Onlar hacı bitirdikleri zaman orada fuar tertipliyorlar ve orada şiir yarışmaları düzenliyorlar. Ve orada kendi ırklarını övüyorlar, kendi atalarını övüyorlardı. Atalarını övmeye Kur'an zikir diyor. Atalarıyla övünmeye, atalarını övmeye Allah Azze ve Celle zikir diyor. Zikredin. Ama nasıl zikredeceksiniz Allah'ı? Babalarınızı zikrettiğiniz gibi. Yani Allah'ı övün. Babalarınızı övdüğünüz gibi. Ev eşebbe zikra. Hatta daha da şiddetli, daha da fazlasıyla zikredin Allah'ı. Çünkü Allah babalarınızdan üstündür. Geçmişten müşrik iken Allah'ı zikrettiğinizden çok babalarınızı zikrediyordunuz. Kendi ırkınızla övünüyordunuz. Kendi aşiretinizle övünüyordunuz. Artık bırakın onları şimdi. Onları bırakmanın zamanı geldi. Şimdi Allah'ı öveceksiniz. Herkes lebbeyk Allahümme lebbeyk diyecek. Allah'ım geldim diyeceksiniz. Buyur ey Rabbim. Nasıl ki ezzin finnâsi bil hac buyurmuştu Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a. Hacı ilan et. Haca davet et. Sana uzaktan ve yakından gelsinler. Kimisi yayan olarak gelsin. Hac suresinde öyle buyurur. Ey İbrahim, insanlar arasında hacı ilan et. Sana yayan olarak gelsinler. Sana binekler üzerinde gelsinler. Sana her türlü imkan bulanlar gelsinler. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Allah'ın kulları üzerinde bir hakkıdır ki onların hac etmesi, hacca yol bulabilenlerin, Kabe'ye yol bulanların zenginlerin değil, dikkat ederseniz. Zenginlerin değil kıymetli kardeşlerim. Hacca yol bulabilen kimselerin, fakir de icabında hacca yol bulabilir. Fakire bir zengin mesela diyebilir ki, hacca git senin bütün masraflarını ben karşılayacağım. Bir şekilde fakir olan bir insan da mesela hacca gidebilmek için bir yol bulabilir, bir imkan bulabilir. İşte Allah onlara da emretmiş oluyor. Sadece zengine değil. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ هَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Hacca yol bulabilen kimselere hac etmek Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkıdır. Allah'ın hakkını bilin denilmek isteniyordum. Sizi insan olarak yarattım. Sizi Müslüman olarak yarattım. Sizi Hazreti Muhammed'e ümmet olarak yarattım. Hakikatte sadece Müslüman olanlara da değil. Ayet وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ buyuruyor. İnsanlar üzerinde Allah'ın hakkıdır diyor. Yani sen insansan eğer Allah'ın bu hakkını bileceksin. Bu zahmete katlanacaksın. Bu masrafı yapacaksın. Bu masraftan kaçınmayacaksın. Ne kadar masraf oluyorsa olsun, imkanın varsa cimrilikten kurtarıyor Allah seni. Bu yola sürmekle seni hem seni benlikten kurtarıyor, hem seni cimrilikten kurtarıyor. Ve eğer yol bulabiliyorsan gideceksin diye emrediyor. Başka milletlerle tanışacaksın. Bütün Müslümanların kardeş olduğunu göreceksin. Hindistan'dan geleni de orada, Amerika'dan geleni de orada, uzun boylusu da orada, kısa boylusu da orada, Endonezya'dan geleni de orada, siyah da orada, beyaz da orada, Türk'ü de orada, Kürt'ü de orada. Bunu gören bir insanın mesela kendi vatanında ırkçılık yapması beklenebilir mi? Hacdayken bunu görmüş olan bir insan, bütün Müslümanların kardeş olduğunu görmüş olan, hepsinin bir arada beraber omuz omuza Kabe'yi tavaf ettiğini görmüş olan, kendisinin bir ümmet olduğunu şuuruna ermiş olan bir insan kendi vatanında ırkçılık yapabilir mi? Türkçülük yapabilir mi? Kürtçülük yapabilir mi? Arapçılık yapabilir mi? Böylesi basit davaların peşinden gider mi? Küçük kafalar ırkın peşinden giderler. Küçük kafalar ırkçılık yaparlar. Küçük kafalar malmülk davasında olurlar. Orta kafalar da böyledir. Küçük kafalarla orta kafalar gereksiz şeylerin peşinden giderler. Ama büyük kafalara gelince onlar inanca bakarlar. Onlar takvaya bakarlar. Onlar kimsenin ırkına bakmazlar. Onlar kimsenin malına mülküne bakmazlar. Onlar insanlardaki takvaya, Allah korkusuna bakarlar. İnsanın insan olmasına bakarlar. Durmayacaksın. Kabe'nin yakınında olsan da durmayacaksın, uzağında olsan da durmayacaksın. Çünkü İslam durmak değildir. İslam daima hareketli olmaktır. Duranlar gerçekte İslam ruhunu anlamamışlardır. Hiçbir zaman Müslüman duramaz. Beşinci viteste gidebiliyorsa gitsin. Gidemiyorsa dördüncü viteste. Gidemiyorsa üçte, ikide, birde. Gidemiyorsa yerinde dursun ama yine de çalışsın, kontağı kapatmasın. Hiçbir zaman durmayacaksın. Sen Kabe'ye ne kadar yakın olursan ol, ne kadar uzak olursan ol, yine de sadece bu ümmetten bir parçasın. İster Abdülkadir Geylani ol, ister Hazreti İbrahim ol, ister Hacer ol, ne olursan ol, yine sen bu ümmetin bir parçasısın. İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayacaksın oraya geldiğin zaman. İbrahim Aleyhisselam çölde karısını bırakıyordu. Yanında bir çıkın yiyecek bir kırba su vardı. Başka bir şey yoktu Hazreti Hacer'in yanında. Hazreti İbrahim'in birinci karısından Sara'dan çocuğu olmuyordu. Bunun üzerine Sara onu kendi cariyesiyle evlendiriyordu. Hacer'le siyah bir köleyle bir kadınla evlenecekti Hazreti İbrahim. Allah Azze ve Celle bir köle kadından, bir siyah köleden ona İsmail nasip edecekti. Bu şekilde Hazreti İsmail ondan dünyaya geliyordu. Ve onu da alıyordu Allah'ın emriyle. Filistin'den ayrılıyor ve Mekke'ye geliyordu. Hacer'i orada bırakıyordu. Bazı rivayetlere göre orada az birkaç insan vardı. Tamamen de boş değildi. Bazı rivayetlere göre orada pek insan yoktu. Çölün ortasında bırakıyordu Hazreti Hacer'i. Hazreti İsmail ile birlikte bir çıkın yiyecek ve bir kırbaçsu ile ne yapacaktı kadın burada tek başına? Bizi bırakıp nereye gidiyorsun diyordu Hazreti Hacer. Fakat Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbinin kendisine böyle emrettiğini söyleyecek. İşte o zaman Hazreti Hacer, madem ki Allah emretti, Allah beni yalnız bırakmayacaktır diyecekti. Ve Allah Azze ve Celle Hacer'i yalnız bırakmayacaktı tabii ki. Böyle bir tevekkül kıymetli kardeşlerim. Söyler misiniz? Hazreti Hacer sonraları 4000 sene sonra bizim burada onu anacağımızı bilebilir miydi? Kendisinden sonra 4000 yıl boyunca insanlar Hacer diyecekler. Siyah bir köle kadın, kimsenin değer vermediği bir köle kadın, bütün Müslümanların 4000 yıldan beri övdüğü, göklere çıkardığı tevekkül sahibi kadın olacak. Böyle bir şey bilmesi mümkün müydü? Siz bir hareket başlatırsınız. Siz bulunduğunuz yerde bir şeyler başlatırsınız. Bilemezsiniz sonraları ne olacak. Belki siz hayattayken göremezsiniz. Bediüzzaman rahimahullah, o da bir hareket başlatıyordu. Bir hizmet başlatıyordu diğer ifadeyle. Bir hizmet başlatıyordu ama o bilemiyordu tabii. Acaba ne olacak? Göle yoğurt maya çalıyordu. Acaba bu maya tutacak mıydı, bilmesi mümkün değildi. Acaba kendisine 30-40 sene sonra yeni bir nesil meydana gelecek mi, bilmesi mümkün değildi. Ama onun zaten bunu bilmesi gerekmiyordu. O kendi görevini bilsin yeter. Hazreti Hacer de işte öyle. Bilemiyordu sonraları kendisinden bahsedilecek. Hazreti Hacer Kabe'nin dibindedir onun mezarı rivayetlere göre. Allah Azze ve Celle'nin evinin dibinde Hazreti Hacer'in mezarı. Allah Azze ve Celle'nin mabetlerinin içinde hiç kimsenin mezarı olamaz. Bir peygamberin bile mezarının bir mescidin içinde olması doğru değil. Ama Allah Azze ve Celle en önemli mabet olan Kabe, yeryüzünde Allah namına konulmuş olan ilk Beytullah, orada Hazreti Hacer'in kendisinin o Beytullah'ının yanında gömülmesini takdir ettim. Dolayısıyla bütün hacılar aynı zamanda Hacer'i de ziyaret etmiş oluyorlar. Allah Azze ve Celle bu kadar değer vermişti Hacer'e. Bu tevekkül sahibi kadına, sana Allah mı böyle emretti İbrahim? Evet diyordu İbrahim Aleyhisselam. O zaman Rabbim beni yalnız bırakmaz diyordu Hacer. Ve ama bunu söylerken oturmuyordu yerinde. Elindeki su ve yiyeceği bitiyordu tabii. Sonra Hacer su aramak için sağa sola koşturacaktı. Evet, Allah'a aşıktım. Allah'a güveniyordum. Ama onun Allah'a güvenmesi bir kenarda oturmasını gerekli kılmaz. Allah'a güvenenler, Allah'a tevekkül etmiş olanlar sa'yu gayret gösterecekler. İşte onun için Safa'dan Merve'ye gidip geliyordu. Su arıyordu. Gayret gösteriyordu, yani say yapıyordu. Say demek o demek. Gayret göstermek demek. Hazreti Hacer Allah'a aşık. Fakat Allah'a yaklaşmış olan bu kul, bazı zahitlerin ve abidlerin yaptığı gibi bir kenarda oturarak rızkının ayağına gelmesini beklemiyordum. Koşturuyordum. Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya koşturuyordum. Bu şekilde insanlara örnek oluyordum. Kabe'den insan Allah'ın adeta etrafında döner. nasıl ki bütün atomlar dönüyor, bütün elektronlar dönüyor, her küçük büyüğünün etrafında dönüyor, atomdan galaksisine kadar her şey dönüyor, kendisinden büyüğün etrafında dönüyor. İşte aynen kainatta her şey gibi Müslüman da dönüyor, onların döndüğü istikamete dönüyor, saatin döndüğünün tersine dönüyor, her şey o şekilde dönüyor, atom da öyle dönüyor, elektron da öyle dönüyor, yıldızlar da öyle dönüyor, galaksiler de öyle dönüyor. 7 defa döneceksin. Yani 7 demek aslında sayı sadece bir sayı değil, devamlılık demek. Arapçada 7 gibi, 70 gibi, 100 gibi sayılar esas itibariyle devamlılığı ifade eder. Mesela biz de Türkçe'de sana 100 defa söyledim deriz, sana 1000 defa anlattım anlamıyorsun deriz. Hakikatte kastettiğimiz şey rakam değildir, ona çok anlattığımızı ifade etmek için bunu söyleriz. 7 de işte öyle. 7 rakamı da daima Allah Azze ve Celle'nin etrafında dönüşün devam edeceğini ifade eder. Daima döneceksin. Ama dönerken önce Hacerül Esved'den başlayacaksın. Hacerül Esved denilen o siyah taştan. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hacıların disiplinli olması için onlara bir başlangıç noktası gösteriyordu. İşte buradan başlayacaksınız diyordu. Kafanıza göre rastgele yerden başlamayacaksınız. Nasıl ki namaz disiplindir, nasıl ki oruç insanı disipline eder, nasıl ki zekat insanı disipline eder, kafana göre zekat vermeyeceksin, Allah'ın dediği miktarca vereceksin. Aynı şekilde hac da insanı disipline eder, gerek ihram insanı disiplinli bir Müslüman yapar, bir takım şeyleri haram eder ve o haramlara uymak zorunda kalır. Aynı şekilde Kabe'yi tavaf ederken de Hacer-ül Esved'den başlar, istediği yerden başlayamaz. Ve Hacer-ül Esved'i eğer öpmesi mümkünse öper, ama öpmesi mümkün değilse uzaktan onu selamlar. Bu şekilde onu selamlar ve Allah Azze ve Celle'ye söz vermiş olur. Evet, bizim kaynaklarımızda sahih mertebesinde olduğuna dair bir rivayet bilmiyorum ama bazı rivayetlerde Hacer-ül Esved'in yeryüzündeki Allah'ın sağ eli olduğuna dair bilgiler mevcut. Hakikatte insan Hacer-ül Esved'i öpüyorsa eğer, şunu düşünerek öpecek: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, inanıyorum ki Hacer-ül Esved'i öperken Hazreti İbrahim'in elini öper gibi öpüyordu. Hakikatte Hacer-ül Esved Hazreti İbrahim'i hatırlatıyordu Müslümanlara. O binayı yapan eli öpüyordu Hazreti Peygamber. Atası İbrahim'in elini öpüyordu adeta. Biz Hacer-ül Esved'i öpebilirsek eğer, öperken hem Hazreti İbrahim'in elini öpmek niyetiyle öpeceğiz, hem Hazreti Peygamber'in elini öpmek niyetiyle, hem Hazreti Peygamber'in dudağının değdiği yerlere dudağımızı değdirmek niyetiyle, hem Allah Azze ve Celle'ye söz vermek niyetiyle. Ya Rabbi sana söz veriyorum manasında Hacer-ül Esved'e dokunmak, onu sıvazlamak, ona uzaktan da olsa selam vermek. Cahiliye döneminde bile Araplar bir lidere giderler ve o liderin etrafında olurlar ve ona söz verirlerdi. Lidere ellerini uzatırlardı. O lider de onların elleri üzerine kendi elini koyardı. Bu şekilde beyatleşmiş olurlardı. Artık o kişi onun emrinden dışarıya çıkmazdı. Böyle bir söz vermekti. Aynı şekilde Müslüman Hacer-ül Esved'le elleşiyor adeta. Hacer-ül Esved'in selamlanması, ona elin sürülmesi, sıvazlanması adeta Allah'a söz vermek demekti. Yedullahi fevgaydihim, Allah'ın eli onların ellerinin üzerinde. Böyle bir şuur içerisinde, Rabbim bundan sonra Firavunlara kulluk yapmayacağım, Rabbim bundan sonra Firavun gibi yaşamayacağım, Rabbim bundan sonra Karun gibi yaşamayacağım, Ya Rabbim bundan böyle firavunlarla mücadele edeceğim. Rabbim bundan sonra ne olduğumu hiçbir zaman unutmayacağım. Bir sperimden yaratıldığımı unutmayacağım. Kendimi kavrum kadar zengin olsam bile bir şey görmeyeceğim. Her zaman bir sperimden yaratıldığımı hatırlayacağım. Bana bütün dünyanın otoritesini versen, süper gücün başkanı ben olsam, yine de hiçbir zaman kendimi bir şey zannetmeyeceğim. İslam insana bu ruhu kazandırıyor. Yeryüzünden Allah'tan başka bir ilahın olmadığını, kendisinin sadece Allah'ın kulu olduğunu hatırlatıyor. Sen sadece bir kulsun. Güç ve kuvvet eline geçse bile kulluğunu unutmamalısın. Güç ve kuvvet eline geçmediği zaman da o güç ve kuvvet sahiplerine kulluk, kölelik yapmamalısın. Güç ve kuvvet eline geçirmiş olanlar, yeryüzünde firavunlaşanlar, karunlaşmış olanlar, işte sen onlarla mücadele edeceksin. Allah'a söz veriyorsun. Hacerül Esved'i selamlamak suretiyle, Rabbim diyorsun, artık bundan böyle firavunlarla mücadele edeceğim. Karunlarla mücadele edeceğim. Rabbim, İbrahim Aleyhisselam'ın elini öpüyorum. Onun davasını omuzluyorum. Rabbim, artık yeryüzünde mazlumlar için mücadele edeceğim. İnsanlık için mücadele edeceğim. Hazreti İbrahim gibi ben de bütün insanlığın kurtuluşu için mücadele edeceğim. Siz belki bugün tek başınızasınız. Siz belki bugün çöl gibi bir yerdesiniz. Bir tane ot bitmiyor. Güzel insanlar yetişmiyor. Meyveler çıkmıyor. Ama Allah Azze ve Celle ileride o insanları yaratacak, bunu bil. İbrahim Aleyhisselam'ın en çok sevdiği şey İsmail'di. Onun için Allah İsmail'i kesmesini emretti. Senin de en çok sevdiğin şey neyse, işte onu keseceksin. Eğer onu kesmiyorsan, sadece kasaplık yapıyorsun. Herkesin bir İsmail'i var. Kiminin İsmail'i makamıdır, kiminin İsmail'i karısıdır, kiminin İsmail'i çocuğudur, kiminin İsmail'i şöhretidir. Herkesin bir İsmail'i var. İşte o İsmail neyse onu ayaklarının altına alacaksın ve keseceksin. İşte o zaman İbrahim olacaksın. Ne zaman İbrahim olursanız, o zaman Allah da size koçu gönderir. Ne zaman İbrahim olursanız, Allah İsmail'lerinizi korur ve onun yerine öyle olaylar yaratır ki, bir bakarsınız ki Allah sizi o belalardan da koruyuvermiş. O imtihanları geçtiğiniz zaman. Rabbim bundan sonra firavunlara kulluk yapmayacağım. Rabbim bundan sonra firavun gibi yaşamayacağım. Rabbim bundan sonra Karun gibi yaşamayacağım. Ya Rabbim bundan böyle firavunlarla mücadele edeceğim. Rabbim bundan sonra ne olduğumu hiçbir zaman unutmayacağım. Bir sperimden yaratıldığımı unutmayacağım. Kendimi kavrum kadar zengin olsam bile bir şey görmeyeceğim. Rabbim, artık yeryüzünde mazlumlar için mücadele edeceğim. İnsanlık için mücadele edeceğim. Hazreti İbrahim gibi ben de bütün insanlığın kurtuluşu için mücadele edeceğim. Hele hele şöyle bir zamandan, insanlığın değerlerinin tükendiği bir zamanda, batının insanoğluna verebileceği hiçbir şeyin kalmadığı bir zamanda, insanoğlunun yeni değerlere ihtiyacı olduğu bir zamanda, işte batı medeniyetinin çöktüğü bir zamanda, maddeyi manadan üstün tutan batı medeniyetinin çöktüğü bir zamanda, insanı insanlıktan çıkarmış olan batı medeniyetinin çöktüğü bir zamanda, böyle bir zamanda insanlığın yeni değerlere ihtiyacı var. Böyle bir zamanda insanlığın tevhide ihtiyacı var. Böyle bir zamanda ümmet olarak bizim yeniden yeryüzünde boy göstermemize bütün insanlığın ihtiyacı var. Sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın bu ümmete ihtiyacı var. Böyle bir zamanda Allah'a söz veriyor. Ve oraya gittiği zaman, Kabe'yi gördüğü zaman Allah Resulü'nü hatırlayacak. Hazreti İbrahim'i değil sadece, peygamberi de hatırlayacak. Ebu Bekir'leri hatırlayacak, Ömer'leri hatırlayacak. Burada nasıl mücadele vermişlerdi onu hatırlayacak. Peygamberimizin başından aşağıya deve işkembesi boşaltılıyordu. Onu hatırlayacak. Namazdayken, secdedeyken Ebu Cehil'in göndermiş olduğu deve işkembesi başından aşağıya boşaltılıyordu. Kabe'yi gördüğü zaman onu hatırlayacak. Eraytellezi yenhe abdenize sellem. Gördün mü Resulüm? Namaz kılan adama engel olan kafiri gördün mü? Hazreti Peygamber'e engel olanları gördün mü? Ey Resulüm, sana engel olanları, farza engel olanları gördün mü? Namaza engel olanları gördün mü? Göreceksin. Allah'ın dinine engel olanları göreceksin. Kabe'yi gördüğün zaman o mücadeleyi hatırlayacaksın. Ebu Cehil'i hatırlayacaksın. Şimdi Ebu Cehil'in evi bugün oradaki tuvalete dönüştürülmüş vaziyette. Halbuki Hazreti Peygamber tek başınaydı. Ebu Cehiller çoktu. Peygamberimiz tek başına bir mücadele başlatmıştı. Orada göreceksin, o çok olanların hepsinin sonunun kesildiğini, ebter olduklarını göreceksin. İnne şâni'eke huvel ebter buyurmuştu Kur'an. Ey Resulüm, üzülme, Rabbin sana verecek. Ve bugün seninle mücadele eden o kafirler var ya, onların sonu kesilecek. O Ebu Cehillerin evleri ileride Müslümanların tuvaleti haline gelecek. Ebu Lehebler bu hale gelecek. Onların soyu kesilecek. Onların putperestliğinin kökü kurutulacak. Sana ise Allah Kevser'i verecek. Sen büyük bir ümmete sahip olacaksın. Binlerce yıl Müslümanlar gelecekler. Seni hayırla anacaklar. وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرًا. Senin adını yükseltmedik mi? Her tarafta senin adın anılacak ey Resulüm. Bunları hatırlayacaksın. Dün Hazreti Peygamber tek başınaydı. Namaz kılarken başından aşağı deve işkembesi dökülüyordu. Alay ediliyordu. Dövülüyordu. Ebu Bekirlerin saçları kökünden sökülüyordu. Ama yine de dava devam ediyordu. Bunları hatırlayacaksın. Allah Resulü'nün verdiği mücadeleyi hatırlamıyorsan, onunla beraber Kabe'nin etrafında tavaf etmiyorsan, onunla beraber mücadele vermiyorsan, kendini onunla beraber hissetmiyorsan, kendini Ebu Bekir olarak göremiyorsan, Ömer o olman gerektiğini anlamıyorsan, sen nasıl hac ediyorsun? Hacca gittiğinde bunları hatırlamıyorsan, sen Ebu Cehil'in yaptığı mücadeleyi, İslam'a karşı verdiği mücadeleyi hatırlamıyorsan, Ebu Cehil'lerle mücadele azmi içerisinde vatanına dönmüyorsan, o zaman nasıl hacca gidiyorsun? Halbuki sana bunları hatırlatmalıydı hac. Hacın sana vermesi gereken mesajlardan birisi buydu. Sen yeryüzünde yeni bir hareket başlatacaksın. Sen oraya neden gidiyorsun? Namazı kendi evinde kılabiliyorsun. Orucu kendi evinde tutabiliyorsun. Zekatı kendi evinde, kendi memleketinde verebiliyorsun. Ama hacca gelince onu kendi evinde yapman caiz olmuyor. Çok uzaklara gideceksin, Kabe'ye gideceksin. Neden bu kadar zahmet? neden bu kadar masraf? Bu parayı fakirlere dağıtsan olmaz mı? Hani bazıları öyle söylüyorlar. Her ay Avrupalara gidenler, paralarını Avrupa yollarında harcayanlar var ya, işte onlar öyle söylüyorlar. Bu kadar parayı Araplara vermenin ne alemi var diyorlar. Onlar diyorlar ki, siz bu kadar parayı fakirlere verseniz ne olur? Sanki kendileri her gün fakirlere yardım ediyorlarmış gibi. Halbuki Müslüman hacda kurban keser ve kurbanını fakirlere gönderir. Evet, Müslümana hac aynı zamanda infak etmeyi de öğretir. Fakir fukarayı düşünmeyi de öğretir. Ama her bir ibadetin insana ayrı bir faydası var. Namaz A vitamini ise, oruç B vitamini, zekat C vitamini ise, hac D vitamini. Her birinin ayrı bir faydası var. Hac edeceksin. Eğer imkanın varsa mutlaka hacca gideceksin. Neden? Neden kendi evinde, kendi şehrinde hac olmuyor? Neden mesela her şehrin ortasında bir Kabe yapsalar da orada herkes kolay bir şekilde hac etse, orada herkes kendi hacını ifa etmiş olsa neden olmuyor? Çünkü Allah Azze ve Celle hareketin başladığı topraklara gitmeni istiyor. Bu hareket öyle topraklarda başladı ki işte gideceksin orada Hazreti Muhammed'i hatırlayacaksın. İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayacaksın. Ebu Bekirleri, Ömerleri hatırlayacaksın. Bunlar tek başınaydılar. Bunlar zamanla bir ümmet haline geldiler. Böyle bir şuur içerisinde dolacaksın, dolacaksın ve sonra vatanına döneceksin. Ve kendi vatanında bulunduğun memlekette, kendi mahallende, kendi şehrinde bir hareket başlatacaksın. Kendi vatanında bir hareket başlatma niyetiyle döneceksin oradan. İşte o ruhu hacdan alabilmek maksadıyla gidiyorsun. Gittiğin zaman bunları hatırlayacaksın. Ey Rabbim, artık ben bir hiçim ve ben artık senin etrafında döneceğim. Ben artık bundan böyle kadınların etrafında değil, şehvetimin etrafında değil, fabrikamın etrafında değil, iş yerimin, dükkanımın etrafında değil, çekin senedin, banka cüzdanlarının etrafında değil. Bundan sonra sensin, ben senin etrafında döneceğim Rabbim. Senin gibi, senin uğrunda mücadele etmiş olan kulların gibi mücadelenin içine katılacağım Rabbim. İşte bunları hatırlamak için oraya gideceksin. Ve Kabe'yi tavaf ettikten sonra, sahi yaptıktan sonra, Hazreti Hacer gibi bir oraya bir buraya koştuktan sonra, Kabe'yi tavaf ederken Allah'a yaklaşırsın. Kabe'yi tavaf ederken aşka ulaşırsın. Bir kelebeğin ışığın etrafında dönmesi gibi, ışığa aşık olan bir kelebeğin ışığın etrafında dönmesi gibi sen de Allah'a aşık olarak etrafında döner durursun. Ve sonra bu iş sadece bu kadar değil dersin. Sadece bununla olmaz dersin. Aynı zamanda çalışmak lazım dersin. Sa'yı gayret göstermek lazım dersin. İşte o zaman Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya gidip gelirsin. Tavaf da 7 defa, say da 7 defa. Yani esas itibariyle ölünceye kadar demek bunun manası. Devamlı bunu yapmak demek bunun manası. Sadece bir kenarda durup da aşk içerisinde olduğunu iddia etmeyeceksin yani. Hani bazıları vardır ki kendini Allah'a aşık zanneder. Allah'a aşık zanneden bu insanlar bir kenarda otururlar, bencildirler, egoisttirler. Bu insanlar hakikatte rahatı tercih etmiş olan kimselerdir. Bu insanlar aslında takva sahibi olduklarını zannederler. Bu insanlar ruhbanca bir hayat yaşarlar. Bu insanlar böyle bir hayatın Allah'ın istediği hayat olduğunu zannederler. Bu insanlar zor bir hayat yaşadıklarını, bu şekilde nefislerini terbiye ettiklerini zannederler. Halbuki Allah Azze ve Celle terbiyenin bu şekilde olamayacağını ifade ediyor. İşte Hazreti Hacer bunun örneği. Sağa sola koşturuyor ekmek yemek için. Demek ki ekmek yemek için sağa sola koşturacaksın. Ama koşturacaksın, dönmeyeceksin. Neden Kabe'nin etrafında dönüyorsun da, neden Safa'nın etrafında dönmüyorsun, Merve'nin etrafında dönmüyorsun, Safa Merve arasına gidip geliyorsun sadece? Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki, siz Kabe'nin etrafında döner gibi daima Allah Azze ve Celle'nin etrafında döneceksiniz. Bütün hedefiniz Allah olacak, bütün gayretiniz Allah için olacak, aşkınız Allah için olacak, Allah'ı seveceksiniz. Hakikatte Allah'tan başkaları sevilmeye layık değil. Onun için daima döneceksiniz, hiç ondan uzaklaşmayacaksınız. Kabe'nin etrafında dönen adam hiç Kabe'den uzaklaşmaz. Ama Safa'dan Merve'ye giden Safa'dan uzaklaşır. Merve'den Safa'ya giden Merve'den uzaklaşır. Gideceksin, geleceksin ama hiçbir zaman dünya perest olmayacaksın. Daima hedefin Allah olacak. Daima gayen de Allah olacak. İşte insanlar bunu unuttular. Bunu unutanlar say ile tavafı yer değiştirdiler. Tavaf etmeleri gerekiyordu Allah'ın etrafında. Onlar maddenin etrafında tavaf ediyorlar. Say etmeleri gerekiyordu. Maddeye doğru çalışmaları, koşturmaları gerekiyordu. Onlar maddenin etrafında tavaf ettiler. Onlar Kabe'yi kaldırdılar. Allah'a aşkı kaldırdılar. Onlar onun yerine maddeyi koydular. Maddeyi tavaf ettiler. Yapmaları gereken bu değildi halbuki. Onlar maddenin peşinden koşsalar bile hiçbir zaman etrafında dönmeyeceklerdi. Daima bunu hatırlayacaklardı. Kabe'de tavaf etmek insana bunu hatırlatmalıydı. Ama bu değişti ve zaman içerisinde Kabe'nin yerini say aldı, sayın yerini Kabe aldı. Allah Azze ve Celle Safa Merve arasında say yapmış olan Müslümana artık iki rekat namaz kılmasını emrediyor. Artık Allah'a söz vermiştir. Allah'a söz vermiştir ve ya Rabbim artık senin etrafında döneceğim. Firavunlara teslim olmayacağım. Karunlara teslim olmayacağım. Onlar ne şekilde karşıma çıkarsa çıksınlar, onları reddedeceğim. Dün adı Firavundu. Başında Firavunluk tacı vardı. Bugün adı Firavun olmayabilir. Ama isimleri değişmiş, pozisyonları değişmiş olabilir. Ama Firavun demek ne demektir? Firavun kimdir? Karun kimdir? Onları anlayacaksın. Ve bugünün firavunlarından da uzak duracak, onlarla mücadele edeceksin. Her kim ki yeryüzünde benim dediğim olur diyorsa o firavunlaşmıştır. Her kim ki yeryüzünde Allah'ın dediği değil, benim dediğim olur diyorsa o artık bir firavundur. Güç ve kuvvet eline geçince Allah'ı silip kendini hakim yapanlar, benim dediğim olur diyenler, işte onlar firavundur. İsterse adına firavun denmesin. Her kim ki yeryüzünde mal ve mülk eline geçince bunları ben kazandım diyor, kendisinden biliyorsa ve firavuni sistemleri malıyla mülküyle destekliyorsa işte onlar karundur. Her zaman karunlar vardır. Hangi sistem firavunlaşmışsa mutlaka karunlara ihtiyacı var. Firavuni sistemler karunları muhafaza eder. Karunlar da firavuni sistemleri muhafaza eder. Karunlar o sahte din adamlarını muhafaza eder. O sahte din adamları da karunları ve firavunları muhafaza eder. Bunlar üç ittifak halindedirler. Firavun, karunu ve sahte din adamını. Sahte din adamı firavunu ve karunu. Karun ise hem firavunu hem de sahte din adamlarını muhafaza eder. Çünkü bunların üçünün de birbirine ihtiyacı vardır. Hiçbirisi tek başına ayakta duramazlar. Firavuni sistemler, Allah'ın dediği değil benim dediğim olacak diyenlerin sistemleri mutlaka karunlara ihtiyaç duyarlar. O zenginlerle işbirliği yaparlar. Onlar aynı zamanda din adamlarına da ihtiyaç duyarlar. O yüzden dünyanın her tarafında onların borazanlığını yapacak olan din adamları yetiştirirler. Bu üçlü şeytan üçgeni, bunlar her zaman vardır. Ne Firavun boğulmuştur hakikatte, ne Karun batmıştır yerin dibine, ne de Belam ölmüştür. Hakikatte her dönemde, her mekanda bunlar var ola gelmiştir. İsimleri değişmiştir ama bunlar her zaman vardır. İşte Allah'a söz verenler, Hacer-ül Esved'i selamlayanlar bunun sözünü verirler. Ey Rabbim, artık bundan böyle söz veriyorum. Ben denizde bir damla olacağım, fert olarak kalmayacağım. Ümmet olacağım, ümmet anlayışına sahip olacağım. Yeniden eski günlerimize döneceğiz. Hiçbir zaman ırkçılık yapmayacağım. Kendi ırkımla övünmeyeceğim. Kendi ırkımı göklere çıkarmayacağım. Firavunları reddedeceğim. Karunları reddedeceğim. Onlardan olmayacağım. Ve ben onlara karşı duracağım. İşte şimdi çıkıyorum Arafat'a. Arafat'ta vakfe yapacağım. Duracağım orada. Duraksayacağım yani. Kısa bir süre için, birkaç saatliğine Arafat'ta bulunacağım. Orada sabit kalmayacağım. Çünkü Müslüman hiçbir zaman yerinde sabit kalmaz. Arafat gibi dünyanın en önemli yerinden, en önemli saatlerinde, orada bile yine de uzun süre kalmayacağım. Akşam saati olduğu zaman güneş battığında oradan Müzdelife'ye hareket edeceğim. Daima hareket edeceğim. Hiçbir zaman durmayacağım. Arafat'a gideceğim. Orada milyonları göreceğim. Arafat'a varacağım ve Arafat'ta marifete ulaşacağım. Arefe kökü bilmek demek, tanımak demek. Arafat meydanı da bilgiye ulaşma meydanı. Allah'ın bilgisine, marifetullah'a ulaşma meydanı. Oraya gideceksin, marifetullah'a ulaşacaksın. Orada Allah'ı tanıyacaksın. Marifetullah'a ulaşacaksın. Allah'ı koyman gereken yere koyacaksın. Kendini koyman gereken yere koyacaksın. Bir tane siperimden yaratıldığını hatırlayacaksın. Allah'ın sonsuz kudretini hatırlayacaksın. İşte marifetullah'a ulaşmak demek bu demektir. İnsan bunu unuttuğu zaman yeryüzünde firavun kesilir. O yüzden Kur'an buyurur ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer olacak olursanız, Allah'ı unutursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur.
Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Eğer Allah'ı unutacak olursanız Allah da size sizi unutturur. Yani siz Allah'ın kudretini, ilmini ve rahmetini, büyüklüğünü, yüceliğini unutacak olursanız o zaman kendinizi de unutursunuz ceza olarak. Allah size sizi unutturur. Kendinizi bir şey zannedersiniz. Ve artık güç ve kuvvet elinize geçtiyse firavunlaşırsınız, karunlaşırsınız. Allah size sizi unutturmuş olur bu şekilde. Yahut da güç ve kuvvet elinize geçmediyse o zaman da firavunlara kul köle olursunuz. İnsanlık şerefinizi unutmuş olursunuz. Kendinizi unutmuş olursunuz. Halbuki Allah size melekleri secde ettirmişti. Allah size ruhundan üflemişti. Allah seni yeryüzünde kendi halifesi tayin etmişti. Allah sana ilim nasip etmişti. Allah seni bütün mahlukattan üstün yaratmıştı. Sen bunu unutursun ve yeryüzünde firavunluk yapanlara, kendisinin bir hiç olduğunu anlamamış, güç ve kuvvet eline geçince firavunlaşmış olanlara kulluk yaparsın, şerefini kaybedersin, izzetini kaybedersin. Halbuki sen şerefli bir kuldun, şerefli bir varlıktın. İşte ceza olarak bunu unutursun. Arafat'ta bu marifete ulaşırsın. Bu bilgiye ulaştıktan sonra oradan Müzdelife'ye, Meş'aril Haram'a gidersin. Meş'ar demek şuur mekanı demek. Şuurlanacağın yere gidersin. Orada düşünürsün, tefekkür edersin. Akşamleyin orada bulunursun. Ve orada tefekkür edersin, yaptıklarının manasını düşünürsün. şuura ulaşırsın. Bilgiye ulaşmak başka bir şey, şuurlanmak başka bir şey. Birçok insanda bilgi vardır ama şuur yoktur. Onun için Meş'aril Haram'a da gideceksin. Orada şuurlanacaksın. Ne için Meş'aril Haram'a gidiyorsun bileceksin. Oraya geldiğin zaman ihramlı olduğun müddetçe Arafat'ta kıldığın namazlar dışında, Müzdelife'de kıldığın namaz dışında diğer namazlar hep daha evvel kıldığın gibi, mukim olarak kıldığın gibi kılacaksın. 4 rekat olarak kılacaksın. Halbuki sen seferisin. Halbuki yolculuğun 90 kilometreden fazladır bir görüşe göre. Her neyse, seferilik mevzuna girecek değilim. Ama ekseriyetin görüşüne göre sen seferisin. 3 günlük yoldan fazla bir yola gitmişsin. 90 kilometre olmasa bile, 18 saat olarak kabul etsek bile, 18 saatten fazla bir yola gitmişsin. Seferisin normalde. 15 günden az da kalabilirsin ve vatanına dönebilirsin. Bu durumda seferi namaz kılman lazım. Halbuki öyle değil, tam olarak kılıyorsun. Çünkü sen hakikatte kendi evindesin. Sen misafir değilsin. Bunu anlamalısın. Sen Allah'ın misafirisin. Dolayısıyla sen hakikatte misafir değilsin. Sen kendi vatanındasın. O halde sen seferi namazı kılmayacaksın. Arafat'a geldiğin zaman ise orada namazı, öğle namazı ve ikindi namazını birleştireceksin. İkisini beraber kılacaksın, cem edeceksin. Oradan kalkacak Müzdelife'ye gideceksin. Akşamla yatsıyı orada yatsı vaktinde kılacaksın. Müzdelife'de de namazı cem edeceksin. Ve sonra oradan sabah namazını kıldıktan sonra Mina'ya doğru yola çıkacaksın. Şeytanı taşlamak için yola çıkacaksın. Kurbanı kesmek için yola çıkacaksın. Geleceksin ve birinci şeytanı taşlamayacak, ikinci şeytanı taşlamayacak, üçüncü şeytana doğru gideceksin. Büyük şeytana gideceksin. Küçük şeytan, orta şeytan ve büyük şeytan. Sen küçüğü ve ortayı bırakacak büyüğe gideceksin. Neden büyüğe gidiyorsun evvela? Büyük şeytanı öldürürsen zaten diğerlerin işi biter. Birinci günde evvela büyük şeytanı taşlayacaksın. Sen Müzdelife'den mermilerini hazırlamıştın. Müzdelife'de kalırken geceleyin küçük taşlar toplayacaksın. 7 tane veya 70 tane. 70 tane toplarsan daha güzel. Ve hatta biraz daha çok toplasan ne olur ne olmaz belki bazıları isabet etmeyebilir. Onun için 70'ten daha fazla toplarsan daha da güzel olur. 70 tane kadar toplayacaksın. Ve sonra birinci gün 7 tanesini atacaksın. Büyük şeytana. İkinci, üçüncü, dördüncü günlerde bütün şeytanları taşlayacaksın. Her birine 7 tane atacaksın. Dolayısıyla her gün 21 tane mermi atacaksın. 3 tane şeytana 21 mermi, 3 günde 63 mermi, bir de birinci günde attığın 7 mermi vardı. Toplam 70 mermi sıkacaksın şeytanlara. Bunun manası hakikatte, tabii ki oradaki şeytanları temsilen sembolik bir bina yapılmış, sembolik bir duvar yapılmıştır. Elbette ki orada aslında senin taşlamış olduğun bildiğimiz şeytanın yanında aslında insanlardan olan şeytanlar, minel cinneti ve nes, o insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar var, hannes olanlar var. İşte onlar insanların kalplerine vesvese veriyorlar, insanları aldatıyorlar. Hangileri aldatıyorsa, insanların Rablerine ulaşmasını engelliyorsa, işte hepsi birer şeytandır. Dolayısıyla büyük şeytan nedir acaba? Bazıları büyük şeytanın Amerik olduğunu söylemiştir. Bazıları büyük şeytanın firavuni sistemler olduğunu kabul eder. Bazıları büyük şeytanın Karun olduğunu kabul eder. Bazıları büyük şeytanın Belam olduğunu, sahte din adamları olduğunu, firavunları koruyan, firavuni sistemlerin devamını sağlayan o sahtekar hocalar olduğunu söyler. Her neyse, öyle zannediyorum ki bu zamana göre ve mekana göre değişir. Bir memleketin büyük şeytanı firavunu sistem olabilir. başka bir memleketin büyük şeytanı medya olabilir. Başka bir memleketin büyük şeytanı Karun olabilir. O memleketin firavunları destekleyen zenginleri olabilir. Başka bir memleketin büyük şeytanı o memleketin sahtekar hocaları olabilir. Her memlekete göre büyük şeytan, her zamana göre büyük şeytan, her zamana göre orta şeytan, her zamana göre küçük şeytan. Senin zamanında, senin memleketinde acaba küçük şeytan hangisi? Senin memleketinde orta şeytan hangisi? Büyük şeytan hangisi? Düşüneceksin ve sen kararını vereceksin. İşte onu taşlayacaksın. Atarken ona atacaksın. Ona taş atanlar, şeytanı vurdum diyerek sevinenler, sonra memleketlerine döndükleri zaman büyük şeytanlarla beraber olanlar, yazıklar olsun onlara. Büyük şeytanları destekleyenler, yazıklar olsun onlara. Senin memleketinin büyük şeytanı hangisiyse sen karar ver. Senin memleketinin büyük şeytanı hangisiyse onu destekliyorsan eğer, orta şeytanı destekliyorsan eğer, hacda şeytan taşlasan ne ifade eder? Söyler misin? Hacda şeytan taşlamanın ne manası olabilir? Kıymetli kardeşlerim, manayı anlamadan yapıldı her şey. Halbuki bütün ibadetlerin bir manası var. Bütün ibadetler insanı bir yönden eğitir. Namaz insanı bir yönden eğitirken oruç başka bir yönden eğitir. Zekat başka bir yönden, hac başka bir yönden eğitir. Bütün ibadetler esas itibariyle Allah'tan başka ilahın reddedilmesi içindir. Bütün ibadetler insanı cihada hazırlamak içindir. Bütün ibadetler insanı zorluklara hazırlar. Namaz insanı bir yönden cihada hazırlar. Zekat bir başka yönden, hac başka bir yönden insanı cihada hazırlar. Her birinin bir manası vardı. Ama o manalar öldürüldü. Nasıl ki Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir, manası açıktır. Bazı ayetleri ise müteşabihtir, manası açık değildir. Birbirine benzer, birkaç manaya gelme ihtimali vardır. İşte aynen o şekilde ibadetler de böyle. Bazı ibadetler muhkemdir, bazı ibadetler müteşabihtir. Nasıl ki mesela cihat muhkem bir ibadettir Ali şeriatının de dediği gibi. Cihat muhkem bir ibadettir. Ne için olduğu bellidir. Gayesi meydandadır, açıktır. Ama mesela hacca gelince o müteşabih bir ibadettir. Rumuzludur, sembolleri vardır. Tavafın manası nedir? İhramın manası nedir? Şeytanı taşlamanın manası ne? Arafat'ta vakfeye durmanın manası ne? Müzdelife'ye gitmenin manası nedir? Mina'da kurban kesmenin manası nedir? Hac baştan sona rumuzlarla doludur. O yüzden müteşabihtir. O yüzden manasını herkesin anlaması zordur. O yüzden birkaç manaya gelme ihtimali vardır. Bunun üzerinde ancak kafa yoranlar anlayacaklardır. Nasıl ki müteşabih ayetlerim, Allah Azze ve Celle ilimde derinleşmiş olanlar anlarlar buyuruyorsa, aynı şekilde müteşabih ibadetleri de kafa yoranlar ve derinleşmiş olanlar anlayacaktır. Kalbinde eğrilik olanlara gelince onlar başka türlü yorumlar yapacaklar. Müteşabihlere sığınacaklar. Onlar müteşabihler üzerinde saptırmalar yapacaklar. Mesela onlar haccın manasını saptıracaklar. Mesela onlar hac yerine fakirlere para vermek de yeterlidir diyecekler. Mesela onlar haccın aynı zamanda aynı günlerde olmasının şart olmadığını söyleyecekler. Onlar haccın belirli aylarda olabileceğini söyleyecekler. El haccu eşhurun malumat ayetine dayanarak, hac belirli aylardadır ayetine dayanarak, haccın aynı günde olmasının şart olmadığını söyleyecekler. Haccın değişik zamanlara dağıtılabileceğini söyleyecekler. Halbuki o zaman ümmeti Muhammed'in heybeti görülür mü? Ümmeti Muhammed milyonları bir araya toplanacak, milyonlarca Müslüman orada büyük bir heybet meydana getirecek ve bu şekilde bütün dünyaya adeta meydan okur gibi miting yapar gibi, bir bütün Müslümanların kongresiymiş gibi bütün dünyaya meydan okuyacak ve büyük bir kongre meydana getirecekler. Bunu siz eğer dağıtacak olursanız bu faydaları temin edebilir misiniz? O milyonları gören insanda oluşan ruhu o zaman temin edebilir misiniz? Başka bir şekilde o ruhu verebilir misiniz? Bu mümkün değil. Aynı günlerde orada olacaklar Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem El Hac-ı Arefe buyurdu. Hac Arefedir. Hac Arafat meydanında Arefe gününde durmaktır. Zilhicce'nin 9. gününde yani Arafat meydanında durmaktır. Her kim ki o gün orada öğlenden sonra akşama kadar bir an da olsa, az bir vakit de olsa orada bulunmadıysa onun hacı kabul değildir. Çünkü hac Arafat meydanında Arefe gününde vakfa yapmak, durmaktır. Dolayısıyla ona müdahale mümkün değil. O gün orada olmayan adamın hacı kabul olmayacaktır. Bütün Müslümanların, hac edenlerin hepsinin o gün orada olması isteniliyorken bunu saptırmak isteyenler, haccı değişik aylara bölelim, böylece izdiham olmaz diyenler, akli, mantıki konuştuklarını zannedebilirler veya insanlar onların akli ve mantıklı konuştuğunu düşünebilirler. Allah Resulü böyle olmadığını ifade ediyor. Böyle olması mümkün değil. El haccu arefem. Hac Arafat, Arafat meydanında durmaktır. Ve hac bilmektir. Oraya vardığın zaman marifetullah'a ulaşmaktır. Oradan Müzdelife'ye, Müzdelife'den Mina'ya gittiğin zaman, şeytanı taşladığın zaman demin anlattığım manaları düşüneceksin. Ve sonra kurbanını da keseceksin. Kurbanını keserken Hazreti İbrahim'in hatırasını hatırlayacaksın. İbrahim Aleyhisselam gibi düşüneceksin. O uzun yıllardan sonra, yaşlı bir ihtiyar olduktan sonra Allah'a dua etmiş ve Allah duasını kabul etmiş ve ona bir erkek evlat nasip etmişti. Hazreti İsmail doğuyordu ondan. O yüzden uzun yıllar bir çocuk beklediği için İsmail'e çok ehemmiyet veriyordu İbrahim Aleyhisselam. İsmail sevgisi İbrahim'in kalbinde almış başını gitmişti. Onun için Allah Azze ve Celle buna razı olmadı. Eğer Allah birini seviyorsa ve onun kalbinde Allah'ın dışında başka sevgiler varsa Allah buna razı olmayacaktır. İbrahim Aleyhisselam İsmail'le çok meşgul oluyordu. Hep onunla birlikte olmak istiyordu. Belki de görenlerin aksatacak kadar kalbinde İsmail sevgisi büyüdükçe büyümüştü. Allah Azze ve Celle buna razı olmadı. Bir gün İbrahim Aleyhisselam'a rüyasında gösterdi. Oğlu İsmail'i keserken gördü kendini. Elbette bu çok zor, çok büyük bir imtihandı. Uzun yıllar beklediği evladını kendi elleriyle kesmesin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bazı rivayetlere göre bunu yapamadı ilk önce. Sonra Allah tekrar gösterdi aynı rüyayı. Yine yapamadı İbrahim Aleyhisselam. Düşünebiliyor musunuz bir insanın kendi oğlunu kendi elleriyle kesmesini? Sonra Allah Azze ve Celle yine dediğim rivayetlere göre bir kez daha gösterdi. İbrahim Aleyhisselam anladı ki Allah'ın muradı budur. Biz böyle bir rüya görecek olsak çocuğumuzu kesmemiz caiz olamaz. Ama o bir peygamberdi. Peygamberlerin rüyası vahidir. Peygamberlerin rüyası açıktır. Peygamberlerin rüyası genellikle tevhile müsait değildir. Yoruma ihtiyaç göstermez. Peygamberlerin rüyası gayet açıktır, vadıhtır. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam şimdi artık o rüyayı gerçekleştirmek zorunda kalıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir anda nice yorumlar yapası gelir insanın. Belki acaba oğlumu kesmem acaba şu manada mı? Yoksa şu manada mı? Yoksa bu manada mı? Çeşitli yorumlar yapmak ister. Ama İbrahim Aleyhisselam anlıyordu ki hayır, bu yorumların hiçbirisi doğru değil. Allah'ın muradı budur. Allah Azze ve Celle İsmail'ini kesmeyi istiyor. Allah'ın muradının bu olduğunu İbrahim Aleyhisselam anlıyordu. Ve söyledi oğluna İsmail'e. Oğulcağızım dedi, rüyamda gördüm ki seni boğazlıyorum. Ne dersin, söyle bakayım dedi. Bunu söylerken belki de ciğeri yanıyordu. Belki gözlerinden yaşlar akıyordu İbrahim Aleyhisselam'ı. Söyle yavrum diyordu, ne diyorsun? Senin görüşün nedir? Onun görüşünü soruyordu. Boğazlanacak olan bir kurbanın görüşü, son isteğinin sorulması gibi soruyordu İbrahim Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam da tam bir tevekkül içerisinde, babacığım diyordu, emrolunduğun şeyi yap babacığım, emrolunduğun şeyi yap, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, sabredeceğim, kımıldamayacağım ey babacığım, Allah'a karşı gelmeyeceğim, sana karşı gelmeyeceğim, ben kendimi Rabbimin yolunda feda edeceğim. Bir koyun bile kendisini feda ediyorken, yediği otun mukabilinde, içtiği pis suların mukabilinde, o koyun bile kendisini feda ediyorken, beni Allah şerefli bir şekilde yaratmış, beni insan olarak yaratmış, beni Müslüman olarak yaratmış ve bana daha sonra da cennetini vaat ediyor. Ben neden onun için bir koyunun yaptığını yapamayayım? Bir koyunun gösterdiği fedakarlığı gösterememek İsmail'lere yakışmaz. İbrahim'lere yakışmaz. İbrahim'ler sadece koyunları kurban edebilenler değil. Sadece şu işim olursa, falan işim hallolursa Allah için kurban keseceğim diyenler değil. Hakikatte İbrahim'ler her şeylerini ortaya koyabilenler, kendilerini ortaya koyabilenler. En sevdiği şey neyse işte İsmail o, onu ortaya koyabilenler. İbrahim Aleyhisselam'ın en çok sevdiği şey İsmail'di. Onun için Allah İsmail'i kesmesini emretti. Senin de en çok sevdiği şey neyse işte onu keseceksin. Eğer onu kesmiyorsan sadece kasaplık yapıyorsun. Eğer bir koyun kesiyorsan senin yaptığın şey kasaplıktır. Eğer ya Rabbi bundan böyle senin yolunda en sevdiğim şeyleri bile feda etmeye hazırım manasında, eğer İsmail'ini kesme manasında kesmiyorsan sen gerçekten İbrahim'in rolünü oynayamadın. Mina'daki İbrahim'in rolünü oynayamadın demektir. Herkesin bir İsmail'i var. Kiminin İsmail'i makamıdır. Kiminin İsmail'i karısıdır, kiminin İsmail'i çocuğudur, kiminin İsmail'i şöhretidir. Herkesin bir İsmail'i var. İşte o İsmail neyse onu ayakların altına alacaksın ve keseceksin. İşte o zaman İbrahim olacaksın. Ve Allah Azze ve Celle ise o da sana Rabbul Alemin olduğunu gösterecek. Sen madem ki İsmail'ini kestin, ben de o halde sana bir koç vereceğim. Senin İsmail'ini kesmene razı olmayacağım. Sen madem ki en sevdiğin şeyi feda ettin, ben de sana makam vereceğim. Sen madem ki en sevdiğin şeyi feda ettin, o halde ben onun kesilmesine razı olmayacağım. Ve ben işte sana bir koç göndereceğim. Sen koçu keseceksin. Zaten maksud gaye de oydu. Allah'ın muradı kan içici ilahlar gibi bir insanın kanının akıtılması değildi. O sahte ilahların yapacağı şey. O sahte ilahlar öyle yapar. Kan akıtırlar, insanları öldürürler. Yeryüzüne benim dediğim olacak derler. Kendi saltanatlarını kurabilmek için insanları öldürürler. Onlar o sahte ilahların, o acımasız ilahların yapacağı şeydir. Ama Allah Azze ve Celle ise o ilahlardan değil ey İbrahim. İşte onu ispat ediyor. Sen al şu koçu kes. İmtihanı kazandın ey İbrahim. İbrahim Aleyhisselam bunun böyle olacağını nereden bilebilirdi? Mümkün mü bilebilsin? Allah'ın bir koç göndereceğini, bir anda yanına bir koçun peydah olacağını ve artık bırak İsmail'i kesmeyi, haydi bu koçu kes denileceğini nereden bilebilirdi? O bilmiyordu ama Allah'a teslim olmayı biliyordu sadece. O Allah'a teslim oluyor ve Allah Azze ve Celle de kendisine ne yapacağını gösteriyor ve Allah Azze ve Celle İsmail'in ona yeniden iade ediyordu. İsmail'i ayağının altına aldığı zaman, boğazına bıçağı sürdüğü zaman artık onun kalbindeki İsmail sevgisi normal yerine iniyordu. Daha evvel İsmail sevgisi kalbinde çok büyümüştü. Şimdi Allah Azze ve Celle onun kalbindeki İsmail sevgisini normal yerine indirdikten sonra İsmail'i yeniden ona veriyordu. Artık İsmail sevgisi normal seviyesine indi madem. İbrahim İsmail'i kesmeyi göze alabildi madem. O halde artık İsmail'in kesmesine gerek kalmadı. İşte nasıl ki Allah Azze ve Celle Hazreti Hacer annemize suyu nasip etti, zemzemi nasip etti ama o yapması gereken yaptıktan sonra nasip etti. O Safa Merve arasında say ettikten sonra ona nasip etti. Gitti, geldi, yoruldu, koşturdu. İnsan olarak görevini yaptı. Hazreti İbrahim de olsan, Hacer de olsan, Abdülkadir Geylani de olsan, Nakşibendi de olsan, Allah Azze ve Celle'nin evliyasından da olsan, sana düşen vazife bir kenarda durmak değil, koşturmak, yorulmak, Allah Azze ve Celle'ye kendini ispat etmek. Ondan sonra Allah sana işte o zaman verecek zemzemi. İşte o zaman sen zemzeme kavuşacaksın. Yoksa dua ederek değil. Hazreti Hacer dua ederekten zemzeme sahip olmadı. Safa Merve arasında gitti geldi, yoruldu, terledi. Ondan sonra Allah ona nasip etti. Şimdi İbrahim Aleyhisselam da aynı şekilde Allah'a dua ederekten Rabbim bunu benden kaldır diyerekten İbrahim olmadı. Rabbim bu emri kaldır. Rabbim İsmail'i kesmem çok zor. Rabbim İsmail'i kesemem. Onun için bu emri kaldır, başka bir şey söyle. 100 tane koyun keseyim. 100 tane deve keseyim. Hatta gerekiyorsa kendimi feda edeyim. Senin yolunda kafirlere hücum edeyim. Tek başıma hücum edeyim. Ve beni şehit etsinler. Ben bunu yapabilirim. Ama çocuğumu kendi ellerimle kesmek çok zor ya Rabbi. Böyle bir şey söylemedi İbrahim Aleyhisselam. Ve işte o zaman Allah Azze ve Celle ona koçu gönderiyordu. Ne zaman İbrahim olursanız o zaman Allah da size koçu gönderir. Ne zaman İbrahim olursanız Allah İsmail'lerinizi korur ve onun yerine öyle olaylar yaratır ki bir bakarsınız ki Allah sizi o belalardan da koruyuvermiş. O imtihanları geçtiğiniz zaman. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Hacer'i hatırlayacaksınız. İbrahim'i hatırlayacaksınız. Efendimiz'i hatırlayacaksınız. Ve şunu bileceksiniz. Allah isterse bir köle kadına bile büyük bir makam verir. Allah isterse Mekke gibi çöle büyük bir değer verir. Allah isterse Kabe gibi birkaç tane taştan ibaret olan o eve büyük bir değer verir. Allah isterse hiç kimsenin değer vermediği o çöllere böyle bir değer verir. Yani siz görevinizi bileceksiniz. Hazreti İbrahim gibi, İbrahim Aleyhisselam Allah'a tevekkül etmiş ve gitmiş o çöllerde bu görevi ifa etmişti. Gitmiş kimsenin uğramadığı o çöllerde böyle bir Kabe'yi inşa ediyordu. Halbuki insanların ziyaret edebileceği daha güzel yerler vardı. İnsanların çöllerde ne işi var? Kimse çöle gitmek istemez. Onun için insanlar güzel yerlere, otlak yerlere, yayla gibi yerlere gitmek isterler. Eğer İbrahim Aleyhisselam'a kalsaydım, belki de öyle bir yerde Kabe'yi bina etmek isterdim. Ama Allah Azze ve Celle'ye itaat ediyor ve çöle gidiyordu. Hiçbir güzelliği olmayan çöle, hiçbir şeyi olmayan bir çöle ve Allah Azze ve Celle işte onun bu tevekkülünden dolayı şeref veriyor, şeref veriyor ve o çöl insanlarla yeşilleniyor. O çöl bayındır hale geliyor. Orada bir umran, bir medeniyet meydana geliyor. Umrenin manası da odur kıymetli kardeşlerim. Umre demek de bu demek. Umre, umran demek. Yani bayındır hale gelmek. Müslümanlar oraya gidecekler. O çölleri, o Kabe'yi bayındır hale getirecekler. O Mescid-i Haram'ı bayındır hale getirecekler. Onun için oralar Müslümanları bekler. Demek ki siz görevinizi yapacak olursanız, hiçbir şeye bakmadan kendi görevinize dikkat edecek olursanız, Allah Azze ve Celle o çölleri bayındır yerlere çevirir. Siz ileride ne olacağını bilemezsiniz. Ama siz görevinizi yapacaksınız. Siz belki bugün tek başınızasınız. Siz belki bugün çöl gibi bir yerdesiniz. Bir tane ot bitmiyor. Güzel insanlar yetişmiyor. Meyveler çıkmıyor. Ama Allah Azze ve Celle ileride o insanları yaratacak, bunu bil. İbrahim Aleyhisselam aslında yalnız kendi evladı için öyle dua etmedi. Bütün ümmeti Muhammed için öyle dua etmişti. Diyordu ki İbrahim Aleyhisselam, ey Rabbim, ben kimsenin gelmediği, gitmediği bu ıssız çöllere evladımı getirdim. Karımı getirdim. İsmail'i getirdim. Hiç kimsenin selam vermediği bu çöllere getirdim. Sana kulluk etsinler diye Rabbim, bozulmasınlar. Putperestlerin ortasında bozulmasınlar. Sana kulluk etsinler diye Rabbim. O halde sen onları besle. Sen onları meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler ey Rabbim. Hac esas itibariyle bütün Müslümanlar için bir kongreydi. Devletler arası bir kongreden bahsetmiyorum ben. Bugün yeryüzünde İslam'la hükmetmeyen devletlerin, siyasi liderlerin kongresinden bahsetmiyorum. İslam konferansı gibi sahte konferanslardan, sahte birliklerden bahsetmiyorum. Dünyada İslam için çalışan, gerçekten gayret gösteren Rabbani alimlerin ve hareket liderlerinin orada birleşmesi, orada kararlar alması, orada Müslümanlara yön vermeleri, işte haccın bir faydası da buydu. Müslümanlar orada toplanacaklar. Harekete emek verenler, yol gösterenler, hareketin emeğini vermiş olanlar, terlemiş olanlar, bu yolda canını ortaya koyanlar, bu işin ilmini tahsil etmiş olanlar orada toplanacaklar. Birbirlerinden akıl alacaklar, istişare edecekler, büyük bir kongre meydana getirecekler ve dünya Müslümanlarının bundan böyle nelere dikkat etmesi gerektiğini bütün dünyaya ilan edecekler. Ulema konseyi olarak, hareketlerin konseyi olarak orada bunu gerçekleştirecekler. Eğer devletlerin siyasi toplantısına dönüştürülecek olursa, işte İslam konferansı neyse onun da başına gelecek olan şey aynı şeydir. Nasıl ki İslam konferansının hiçbir manası yoksa, işte o zaman o da aynı hale gelir. Nasıl ki o İslam konferansları, buna benzer toplantılar Amerika'nın güdümünde yapılıyorsa, Amerikalıların istediği, Avrupalıların istediği şekilde şekilleniyorsa, aynı şekilde böyle bir hac kongresi de onların kontrolüne geçecek ve yine orada da onların borusu ötecektir. Onun için yapılması gereken şey, dünya Müslümanlarının içinden emek verenler, hareketlere yön verenler, gerçekten samimi olan İslam liderlerinin orada toplanması. Gerekirse hem bütün dünya liderlerinin toplanması, bir taraftan böyle bir kongre, bir taraftan da her memleketten alimlerin kendi arasında toplanmaları ve kendi memleketlerin insanlarına konuşmaları, onlar için bir bildiri yayınlamaları, buna benzer bir takım maksatlar da içeriyordu hac. Ama haccın ruhu öldüğü günden beri, Müslümanların liderinin olmadığı günden beri, ümmet anlayışını kaybettiğimiz günden beri, Müslümanların lideri olmadığı günden beri haccın bir yönü hep eksik kalıyor kıymetli kardeşlerim. Tavaf da etseniz, say da etseniz, Arafat'ta vakfe de yapsanız, Müzdelife'de vakfe de yapsanız, Mina'da şeytan da taşlasanız, kurban da kesseniz, o yönü hep eksik kalıyor. Müslümanların bir lideri olmadığı için, ümmet olamadıkları için, o lider, o siyasi lider bütün Müslümanlara oradan yapmaları gerekeni söyleyemediği için, bütün Müslümanlara yol gösteremediği için haccın o yönü eksik kalıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defa hac yaptı hayatında. Mekke'yi fethettikten sonraki sene, yani hicretin 9. senesinde Hazreti Ebu Bekir'i gönderdi hac yapmak üzere. Müslümanların hac emiri olarak Hazreti Ebu Bekir onların başında hac yapıyordu. Sonraki sene ise Efendimiz bizzat kendisi hac emiri olarak hac yaptı. Hayatında bir defa hac yaptı ve son hacı, ilk hacı ve son hacı. İşte orada 3 gün Allah Resulü hutbe verdi. 3 mekanda Allah Resulü hutbe verdi ve insanlara nelere dikkat etmeleri gerektiğini gösterdi. Haccın emiri olarak, Müslümanların emiri olarak böyle bir adeti başlattı. Böyle bir sünnet başlattı Allah Resulü. Onun içindir ki bugün Müslümanların da dünyanın neresinden gelmiş olurlarsa olsunlar, bugün Müslümanlar bu şekilde, Müslümanların bir liderinin etrafında bu şekilde hutbeler irad etmeliler. Allah Resulü bütün insanlara, bütün Müslümanlara orada 3 hutbe irad ediyordu. Bugün ise bu gerçekleştirilmiyor. Onun içindir ki haccın bir yönü eksik kalıyor. Kıymetli kardeşlerim, haccın mesajı sadece bu kadar değil. Ben biraz uzattığımın farkındayım. Ama size haccın mesajlarından birkaç tanesini anlatmaya çalıştım. Bilesiniz ki hac esas itibariyle bütün ibadetleri içinde toplayan bir ibadet. Hacı anladığınız zaman namazı da anlayacaksınız. Orucu da anlayacaksınız, zekatı da anlayacaksınız. Tevhidi her şeyin başında, tevhidi anlayacaksınız, cihadı anlayacaksınız. Ve sizi hac her yönden eğitecek, zor günleri hazır hale getirecek, zor günleri hazır hale geleceksiniz. Lüks hayatı bırakmayı öğreneceksiniz. Ve herkes gibi olmayı öğreneceksiniz. Ümmet olmayı öğreneceksiniz. Irkçılığı bırakacaksınız. Yeryüzünde insanlara lider olmak istiyorsanız, lider bir ümmet olmak istiyorsanız, kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas ayetinin gerçekleşmesini istiyorsanız, en hayırlı ümmet oldunuz, insanların hayrına çıkartılmış olan en hayırlı ümmet oldunuz ayetinin gerçekleşmesini istiyorsanız, haccın mesajını anlayacaksınız ve evinize dönerken eskisi gibi dönmeyeceksiniz. Artık İbrahim'in rolünde döneceksiniz. Artık lüks hayat yaşamak istemeyen bir mütevazı insan olarak döneceksiniz. Artık her gününüz ihramlıymış gibi sanki, o kadar mütevazi olacaksınız. Artık insanların başında bir firavun kesilmeyeceksiniz. Karunlaşmayacaksınız. Lüks hayat yaşamayacaksınız. Artık bitkilere karşı merhametli olacaksınız. Hayvanlara karşı merhametli olacaksınız. Çünkü bunlar ihramın muharrematındandır. Bunlar ihramdayken haramdır. Size bu şekilde bitkilere karşı da merhametli olmak öğretiliyor. Hiçbir bitkiyi koparmamak, harem bölgesindeki hiçbir bitkiyi koparmamak, hiçbir hayvanı, av hayvanını öldürmemek öğretiliyor. Bütün kainatla barışık olmak öğretiliyor. Bu şekilde barış içinde olan bir insan olarak tekrar kendi evinize döneceksiniz. Allah'a söz vermiş olarak, şeytanı taşlamış olarak, firavunları taşlamış olarak, karunları taşlamış olarak ve o sahte hocaları taşlamış olarak kendi memleketinize döneceksiniz. Ve artık bundan böyle ben de varım ya Rabbi diyeceksiniz. Ben madem ki Arafat'ta durdum, ben madem ki Müzdelife'de durdum, o halde ben artık senin yanında duruyorum ya Rabbi. Hareketinin yanında duruyorum ya Rabbi. Sen hareketinin yanında yer alıyorum, saf tutuyorum ya Rabbi. Ben artık Firavunların yanında durmayacağım. Ben artık Karunları desteklemeyeceğim. Ben artık senin düşmanlarını desteklemeyeceğim. Ben bundan sonra senin yanında duracağım. Senin hareketinin yanında yer alacağım ya Rabbi. İşte bu şuur içerisinde Allah Azze ve Celle evine dönenlerden olmayı nasip eylesin. Sabırla dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir ayette İbrahim tek başına bir ümmetti buyuruluyor. Bunun manası nedir? Evet, İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti. Tek başına da olsa görevini yapacak olan bir insandı yani. Tek başına bir ümmet meydana getiren bir insandı. Tek başına hiç kimseden korkmamayı başarmış, sanki bir ümmetmiş gibi davranabilen, ümmet olmanın şuuruna ermiş olan bir insandı. O bir fert değildi, bir ümmet meydana getirmek için görevlendirilmişti. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam bir ümmetti, ümmet kurmakla görevli olan biriydi ve ümmetin görevi kendi omuzlarına yüklenmiş olan bir insandı. Fakat bugün tabii ki herkesin tek başına ümmet olabilmesi mümkün değil. Herkesin İbrahim Aleyhisselam olabilmesi mümkün değil. O yüzden biz bütün hepimiz bir ümmet olacağız. Hepimiz bir ümmet olacağız. Ümmet olabilmek için de cemaat olacağız. Cemaat olamayanlar nasıl ümmet olsunlar? Ama hiçbir zaman cemaat olmak hedef olmayacak. Ümmet olmak hedef olacak. Ümmet olabilmek için cemaat olmak. Cemaat olmanın sıkıntılarına bile katlanamayanlar ümmet nasıl olabilirler? Ümmet olmak daha büyük bir sıkıntıdır. Ümmet olduğunuz zaman bütün dünyadan sorumlusunuz. Bütün dünyadan sorumlusunuz. Fert olduğunuz zaman kendinizden sorumlusunuz. Cemaat olduğunuz zaman cemaatinizden sorumlusunuz. Devlet olduğunuz zaman devletinizden sorumlusunuz. Ama ümmet olduğunuz zaman bütün ümmetten, bütün Müslümanlardan, hatta bütün dünyadan sorumlusunuz. Onun için böyle bir şeyi başarmak İbrahimlere mahsustur ve bize düşen hep beraber bir ümmet olmaktır. Bir ümmet olmak için gayret göstermektir. Ama bunu yaparken tek başına olmayı savunmadan bunu başarmaktır. Bir araya gelmeyi kabul ederek, nefisleri yenmeyi kabul ederek, benliği ayaklar altına almayı kabul ederek cemaat olabilenler ancak ileride ümmet de olabilirler. Bazı insanlar imkanı olduğu halde hacca gitmek istemiyorlar. Hacdan döndükten sonra günaha düşme korkusuyla gitmediklerini söylüyorlar. Bunlar nasıl cevap vermeliyiz? Yani bu insanlar acaba hacca gitmezlerse harama düşmekten korkmuyorlar mı yani? Yani hacca gidince mi haram oluyor sadece? Yani adı üzerinde haram yani. Hacca gitsen de haram, gitmesen de haram. Bunlar hacca gidince başka bir sorumluluğun daha bindiğini mi zannediyorlar acaba? Yani hacca gitmek mesela akıl bali olmak gibi bir şey mi zannediyorlar? Mesela akıl bali olmayan bir insanın namaz kılması farz değil mesela. Oruç ona farz değil. Diyelim ki acaba hacca gitmeyen de böyledir mi zannediyorlar? Yani hacca gitmedim, yani akıl bali olmadım, o halde namaz bana farz değil, haramlar bana haram değil. Öyle mi zannediyorlar? Hacı ister gitsin ister gitmesin, haram haramdır, farz da farzdır yani. Hac bize demin anlatmış olduğum faydaları sağlamak içindir. Müslümanlarla kardeş olduğumuzu anlamak içindir. İslam'ı doğru bilmeyenlerin doğru anlaması içindir. Mesela Malcolm X denilen zenci, Amerikalı zenci, Müslüman olmadan evvel, Müslüman değilken hapse atıldıktan sonra Müslüman oldu güya. Kitabı var. Hatta filmi çevrildi daha sonra. Ben filmini pek seyretmedim ama kitabını okumuştum zamanında. Bu insan bir sahte şeyhin peşinden gitmişti. Onu şeyh zannediyor, bir alim zannediyordu. Ondan öğrendiği İslam'ı İslam zannetti. Aliye Muhammed denilen bir sahtekar başka bir İslam öğretiyordu bu adam. Onun öğrettiği İslam'a göre İslam zencilerin dinidir, beyazlar Müslüman olamazlar. Malcolm X de böyle öğrenmişti ondan. Onun talebesi, onun müridi. Malcolm X daha sonra çok kültürlü bir insan oldu. Okuma yazma bile bilmezdi. Malcolm X'in mücadelesi insanlara örnektir. Cahil bir insandı. Yemediği günah yoktu, yapmadığı günah yoktu. İçki, kumar, dans, yani hırsızlık ne ararsanız vardı eski hayatında. Bir gün hırsızlık yaparken yakalandı ve hapse atıldı. Hapiste İslam'la tanıştı ve güya Müslüman oldu. Ama öğrendiği İslam ırkçı bir İslam ve zencilerin dini zannediyordu İslam'ı. Beyazlar Müslüman olamazlar zannediyordu. Böyle bu insan hapiste çok kitaplar okudu. Ve bütün Amerika'yı böyle zangır zangır titreten bir insan durumuna geldi. Büyük kalabalıklara konferanslar verecek bir hale geldi bu adam zaman içerisinde. Ve o sahte şeyhi kendisinin şöhretinden kendisini kıskandı. Çünkü Malcolm X'i dünya tanımaya başladı. O zaman onu öldürülmesini emretti. Onu öldürecek olan kişi de Malcolm X'in yakını, yardımcısı, en yakın adamı. O yüzden geldi Malcolm X'e bu suikastı haber verdi. Dedi ki şeyh böyle emretti. Seni öldürmem gerekiyor. Ben seni severim, bilirim sen dürüst bir insansın. Sen dedi buradan kaç git. Ve işte o zaman Malcolm X hacca gitti. İlk defa hayatının hacca gitti. Kendisi anlatır bunu hatıralarında. İlk defa namazı hacda öğreniyor. Bu insan konferanslar veriyordu. Kendince bir İslam biliyordu ve onu anlatıyordu. Ve hatta bir gün konferanstan inişinde bir beyaz kız yanına gelmiş ve ben Müslüman olmak istiyorum. Nasıl olabilirim demişti de Malcolm X o kızcağıza sen beyazsın, Müslüman olamazsın demişti. Bu kadar da cahildi. Yani İslam'ı böyle biliyordu yani. İşte bu Malcolm X hacca gittiği zaman kendisine öğretilen İslam'ın yalan dolan olduğunu anladı. Baktı ki hacda herkes var. Siyah, beyaz, kırmızı, sarı, uzun boylu, kısa boylu, fakir, zengin. Herkes oturmuş beraber yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar. Hepsi kardeş olmuşlar. Ümmet olmuşlar. Bunu gördüğü zaman o Aliye Muhammed denilen Amerikalı sahte şeyhin ki Amerikan devletinin istihbaratının yetiştirdiği bir adamdır. Elbette ki böyle adamlar yetiştirecekler, sahtekar şeyhleri, hocaları çıkartacaklar, insanların onların peşinden gitmesini sağlayacaklar. Gerçek İslam'ı öğretenlerin önünde engel olmak için. Gerçek İslam'ı öğrenmesinler diye. Malcolm X hacda gerçek İslam'ı öğrendi. Ve alimlerle tanıştı. Hatta kendisi anlatır. Der ki namazı ilk defa orada gördüm. Bana namaz kılmayı öğrettiler Müslümanlar. O kadar tanınmış bir insandı ki Suud kralı kendi oğlunu onu karşılamaya göndermişti. Havaalanına. Ama bu kadar tanınmış bir insan olduğu halde namaz kılmayı bilmiyordu. Bir elinde Kur'an, bir elinde Tevrat ve İncil vardı. Bunu İslam zannediyordu. Gerçek İslam'ı hacda öğrendi alimlerden. Ondan sonra döndü geldi Amerika'ya. Bu sefer gerçek İslam'ı anlatmak için konferanslar verecekti. Verdirmediler. İşte böyle bir konferansta bir suikast tertiplediler kendisine. Ön taraftaki birkaç tane ajan oturmuş, bellerinde silah. Arka taraflardan birileri kargaşa çıkardı, kavga ediyorlarmış gibi yaptılar. Herkes arkaya döndü baktı, öndekiler çekti vurdular. Gerçek İslam'ı anlatacağı gün vurdular. O zamana kadar halbuki çok konferanslar vermişti. Amerika'yı sallıyordu, üniversiteler kendisini davet ediyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Amerikan üniversiteleri Malcolm X'i konferans için davet ediyorlardı. İslam'ı hiç bilmeyen ama bildiğini zanneden bu adamı. Çünkü onlar böyle bir adamın İslam anlatmasından memnundular. Çünkü o İslam, İslam değildi. Gerçek İslam'ı öğrenince hacda konuşturmadılar, susturdular. Ama hem Amerika'da hem Avrupa'da hem İslam aleminde gerçek İslam'ı anlatanlar her zaman vardır, var olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu din kıyamete kadar bakidir. Bir cemaat daima bu dini kaldıracak, ayağa kaldıracaktır ve ona engel olmaya çalışanlar ona engel olamayacaktır. Bu ümmet kıyamete kadar baki kalacaktır. Belki ara sıra fetret dönemleri yaşayacaklar. Belki ara sıra zayıflayacaklar. Ama hiçbir zaman da tamamen bitmeyecekler ve yeniden ayağa kalkacaklar. Ve şu anda da görüldüğü gibi kıymetli kardeşlerim, bundan 30 sene evvel böyle konferanslar yapılamıyordu. Böyle bir nesil yoktu. Yalnız Türkiye'de değil, başka yerlerde de yoktu. Son 40-50 yıldır önemli gelişmeler sağlandı. 40-50 sene, 100 sene uyuyan Müslümanlar yavaş yavaş uyandılar ve Allah Resulü'nün dediği gibi onlara engel olmaya çalışanlar da onları durduramıyorlar ve durduramayacaklar Allah'ın izniyle. Ben bu sözlerle sözlerime son veriyorum. Allah rahmeti üzerinize olsun. Bir başka programda görüşmek üzere. Selamünaleyküm.